Merhaba, iyi akşamlar arkadaşlar. Merhabalar.
İyi akşamlar hocam.
İyi akşamlar.
İyi akşamlar hocam.
İyi akşamlar.
İyi akşamlar hocam.
İyi akşamlar. Nasılsınız?
İyi.
Umarım iyidir, keyifler yerindedir.
İyiyiz hocam, siz nasılsınız?
İyiyim ben de. Teşekkürler. İyi akşamlar Ali. Olduğumuz yerden devam etmek üzere buradayız. Bir arada bilmiyorum başlarken dikkatinizi çekti mi ama arada bir internet gidip geldi. Öyle bir şey olursa haberiniz olsun. Gidiyor ve geliyor. Devam ediyor. Kopukluk olmuyor. Yani sadece o anlık oluyor. Ama uzun süreli olursa da zaten bilmiyorum Telegram grubu üye misiniz? Hani uzun süreli olma durumunda da oradan iletiriz. Ne aşamada diye. Bugün böyle enteresan genel bir bağlantı konuları var. Böyle. Evet, hala bağlanmaya çalışan arkadaşlar var. Telegram demişken mailleri şu anda tekrar onun üzerinden geçeyim arkadaşlar gelirken ama kayıttan da izleyenler olacak muhtemelen yetişemeyip. Telegram gruba dahil olmanızı tavsiye ediyorum. Maillerde şu anda bir sorun görünmüyor. Çok şükür çözdük onu. Toplu mail atıyoruz gidiyor ama hani ne olur ne olmaz hala böyle bir ihtimali açık tabii nihayetinde bir sistem. O yüzden hani bir garanti olarak da Telegram'da derse katılanlar ve şu anda aramızda olmayıp da sonradan ya da YouTube'da izleyen arkadaşlar katılırsa güzel olur. Erişim konusunda daha kolaylaşmış olur. Evet, şimdi öncelikle iyi akşamlar yazan arkadaşlar hepinize de. Öncelikle tabii kaldığınız yerden devam etsiniz ama nihayetinde 5. derse geldik ve bir şekilde bazılarınız için belki çok hafif geçiyor dersler. Zaten görmüş olduğu veya kendi tefekkürü ya da çalışmaları olan arkadaşlarımız olduğu için onun konular böyle gelişmiş olabilir ama bazıları için de yeni konular nihayetinde yeni bir bakış açısı ya da yaşamla ilgili bağlantılarda yeni belki farkındalıklar hizmet ediyordur inşallah derslerimiz ama hani geldiğimiz yere kadar böyle çok kısa ders sonunda hep soruları alıyoruz ama şimdi hala girmeye çalışan arkadaşlar var. O arada da tam bir AYT falan geçmeden varsa bunu duymak isterim. Şu hani geldiğimiz yere kadar ama dediğim gibi hani bundan öte ya da bundan sonra ya da bununla alakalı olmayan değil de bu derse kadar hatırlayalım ne konuştuk. En başta sistemi konuştuk. Nasıl işlediğine dair küçük küçük ipuçları verdik. İhlas'tan bahsettik biraz. Tekrar döneceğiz dedik. Fatiha'ya geldik ama Fatiha'ya gelmeden önce bir besmele. Besmele hakikatimiz ve aynı zamanda da geçen haftada bir korunma dediğimiz istiaze işleyişini konuştuk ki Kur'an okumadan evvel ya da Kur'an eşittir hani sistemin kendi gerçeği dediğimizde ki bu yazılı Kur'an değil de evrensel kitaptan bahsediyoruz. Bu anlamda onu okumaya girişmeden önce bir korunma dediğimiz alana ihtiyacımız olduğunu konuştuk. Dolayısıyla hani bu aşamaya kadar gelişmiş sorunuz var mı? Anlaşamadığımız, bağlantısını kuramadığınız. Evet. Deran, görüyorum seni.
Öncelikle iyi akşamlar herkese.
İyi akşamlar. Sesini de açayım.
Ben bir şeye takılıyorum. Kendi içimde cevabım evet de siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Çok merak ediyorum. Aslında geçen derste de bahsettiniz. Evet, reenkarnasyon yok. Ama hani tek bir bilinciz ama bu tek bilinç farklı dönemlerde farklı bedenlenerek enkarnasyon diyebilir miyiz buna? Ama tek bilinç olduğumuz konusunda evet. Yani burayı birazcık da açabilir miyiz hocam ya? Biraz bilgiye ihtiyacım var bu noktada. Bir karışık
Tamam.
diyorum
Tek
genelde.
geldiğimiz yere kadar değil aslında ama hani genel olarak bahsedeyim. Çünkü şey gibi ayetlerle daha oturacağını da söyleyebilirim bu bakışı. Şimdi tek bir bilinç dediğinde bu sana ait tek bir bilinç değil, varlıktaki tek bilinçten bahsediyoruz ve o tek bilincin kendini çeşitli zaman planlarında çeşitli suretler biçimiyle ifade etmesi. Bu şimdi varlığın ana durumu aslında, ana bir işleyişi, ana durumu. Şimdi iş burada bir insansa dersen ki bu bilinç dolayısıyla açığa çıktım ben zaten. O zaman bende ne oluyor dediğimde buradaki senin kendini tek bir bilinç olarak çeşitli suretlerde ve zamanlarda ortaya çıkarman senin şu yaşadığın boyut itibariyle oluyor. Yani ne diyorsun mesela? Diyorsun ki hayatında Ayşe var, Fatma var, işte İcdel var, Ezgi var diyorsun. İşte Ezgi 20 yaşında, İcdel 5 yaşında, Ayşe 10 yaşında diyorsun. Hani hepsinin bir kendine has bir yaşı, geldiği seviye, durumu, yaşam veya bilinç itibariyle ve bir tipi, modeli, cinsiyeti, işleyişi var ve hepsinin ifade ettiği bir kavram var ya. İşte onlar hani sana göre şu boyut, yani doğduğundan buradan geçene kadarki şahit olduğun herkes. Bunlar senin bilincini, eğer tek bilinç bensem bu nasıl işliyor dediğinde, bunlar senin kendini seyrettiğin suretlerin. Anlatabildim mi? İş reenkarnasyon, enkarne olmak diyorsan, evet işte sen burada kendi hallerini seyreden bilinç olarak her defasında bir konuyu bir katmanda artık nasıl bakıyorsan o bakışa göre uygulayıp bitirdin ve başka bir bakışa, daha geniş, daha dar, hiç fark etmez ne oldu, başka bir bakış açısına, başka bir uygulama biçimine geçtiğin anda o konuyu senin için temsil eden insanlar da değişiyor hayatında. İşte reenkarnasyon enkarne dediğinde bu olaya, o bilginin, yani senden sen bilinçsin, senin kendini ortaya koymak istediğin manayı bir dönem bir suret üzerinde veya onunla alışverişte diyelim koyarken, daha sonrasında döngünün bitip de aynı zamanda kendi halini değiştirip işte sağdan değil soldan artık seyredeceğim dediğinde, o kişinin hayatından çıkıp başka bir model olarak tekrar kaldığın yerden başka bir temsilciye yola devam etmen demek oluyor. O zaman buradaki bu nokta itibariyle senin tek bilincin ve suretlerin ya da enkarneler vesaire dediğin, buna çeşitli şeyler tarif edin, senin bilincinin içeriği ya da bilincinin geldiği seviye itibariyle bilgi üzerinden kendini değerlendirirken bunu temsil eden insan formları ve tabii ki burada hayvan, bitki, nebat onlar da var da, ben insan, hani enkarnasyon dediğimizde böyle bir onu arıyoruz ya, reenkarnasyonum kim, nerede, nasıl, geçmişim, geleceğim. İşte bu doğumdan ölüme kadar burada geçirdiğin süreçte karşına çıkan herkes üzerinden ortaya çıkıyor. Açık oldu mu bu? Yani sen, çünkü bu senin halin, bilincimin yansıma da yanlış ama öyle anlaşıldığı için söylüyorum. Bilincimin yansıması ya da tek bir bilinç olarak burada kendime şehadet etmek üzere seyrettiğim alemlerim dediğinde, benim reenkarnasyon gerçekleştiği anda kendimi gösterdiğim yeni biçim dediğinde de, hep burada durduğun yerdeki projeksiyon içinde kalan insan birimlerinden bahsediyoruz aslında. Açık oldu mu bu? O yüzden bu boyut itibariyle geçerlidir. Senin kendini sürekli yeniledik ya da başka taraftan baktıkça seyrettiğin modellerin değişimi. Ama sen buradan gittiğin andan itibaren buradaki senin tekamülün nasıl yürüyor, ilerliyor dediğimde, buradaki bedenli hali bırakıp nurani beden dediğimiz o enerji beden ya da ruh bedenim dediğin alanla başka bir tarafa doğru yolculuğun devam ediyor. İşte orada zaten şey değil, başka bir bedene girdin, başka bir Ayşe Fatma olarak doğdun değil. Başka boyutun, başka bedeni, başka işleyişine geçmiş oluyorsun. Oldu mu? Tamam, süper. Şimdi bir YouTube'u da kontrol edeyim. Bilmiyorum YouTube'da arkadaşlar beni görüyor mu diyeceğim. Bir oradan bana mesaj atarsanız gördükten sonra, ben çünkü oradan kendimi göremiyorum şu anda. Bir aksilik varsa haberim olsun. Bazen geç görüntü gidiyor ama en azından haberim olsun. Evet, başka sorusu olan var mı arkadaşlar?
Hocam ben bir soru sorabilir miyim?
Tabii.
Merhaba, herkese iyi akşamlar.
İyi akşamlar.
Geçen derste şey demiştiniz, barış istediğin zaman bir hüküm savaş vermiş oluyorsun ve savaşı çağırmış oluyorsun.
Evet.
Peki biz bir sürü yaratım yapıyoruz, işte bir sürü plan yapıyoruz. Bu da buna dahil mi, yani yapmamalı mıyız? Ben onu netleştirmek istedim. Çünkü dersi bir daha dinledim. Notlar aldım. Hani kafamda evet, otursun diye. Evet. Ama bunu oturtamadım mesela.
Yani şöyle, plan yapma, planla aynı şey değil. Birinde plan ve yönetim var, bir diğerinde etiket var. Etiket, yani diyeceksin ki bir meade, hani aynı şeye benzese de bunu şöyle örnek vereyim. Bilmiyorum, biliyor musunuz? Allah önce cenneti ve cehennemi yarattı, sonra da onun için halklar yarattı diye. Bunu biliyor musunuz? Belki bilmiyorum. Tamam. Öyle bir gerçek var öncelikle. Hani söylem var demeyeceğim, bir gerçek var. Dolayısıyla önce cenneti ya da cehennemi yarattı ve halklar yarattı dediğindeki işleyiş gibi bizim bu durumumuz. Cennet ya da cehennem dediğinde bizim bu mealde olumlu ya da olumsuz İki tanım biz ortaya koyuyoruz. Anlatabildim mi? Ama etiketler koyduğumuz anda herhangi bir tanım olarak, işte o etikete dair onu taşıyacak halklar, yani onu taşıyacak birimler, insanlar ve olaylar hayatımıza dahil ediyoruz. Şimdi böyle bakınca birimde, yani plan program yapmakta daha üst boyutta bir mana grubu, bir hedef var. Anlatabildim mi? Ama orası soyut bir yer. Yani plan program yaptığında daha etiket çalışmıyor. Hedef koyuyorsun. Nedir? Şöyle yaşayacağım. Buraya doğru gideceğim. Şunu gerçekleştireceğim. Benim de bu bir hedef. Şimdi bir boyuta göre hedef koymakta da bir başka açıklama yapacağım size, ama hani neye göre hedef koyuyorsun? Hedef koymalı mısın, koymamalı mısın? Ama onu geçiyorum kenara. Şimdi bu kat, yani plan yapmak, hedef koymak bir başka şey, katın işleyişi. Onun altında kalıyor etiketler. Anlatabildim mi? Altında kalan yerde yargılamak mealinde, etiketlemek mealinde veya tanımlamak mealinde. Ve sen hangi tanımı koyuyorsan o tanımı taşıyacak insanlar ve olaylarla karşılaşıyorsun. Ama şimdi bunun sözü söyleyen sensin ya, şimdi bunu karşılaşmadan evvel, o karşılaşmanın önünde olabilecek engeller eşittir senin bilincinde ve beden hafızanda olan perdeler. İşte eğer varsa, sen burada dediğin gibi barış istiyorum, huzur istiyorum dediğinde, senin için her şey hazırsa, beden hafızanda, genetik hafızanda, bunun için her şey kolaylaşmış ve hazır gelmişse, bunun tabii çeşitli dinamikleri var, nasıl hazırlanıyor, nasıl hazırlanmıyor, bu tek bize bağlı değil, yaratılış amacına ve aile hafızana ait, ama senin için hazırsa, orada sen o bahsettiğin huzur ya da barış senin hayata kolaylıkla giriyor. Ama senin beden hafızanda bu barışın önünde, barış olması, olduktan sonra huzurlu olmak, olmak, birçok hafıza varsa, adeta o barışa ulaşmadan evvel geçmen gereken adımlar varsa, bunlar bilincindeki perdeler ya da beden hafızanda, işte önce onlar geliyor. Yani barışa ulaşmak için önce savaştan geçiyorsun. Anlatabildim mi? Yani buradaki durum, hani herkes mi dediğinde, her zaman ikilik ikiliktir. Senin o ikilikte hangisini tanım koyuyorsan, o şeye ulaşmanın önünde belki perdeler kat kattır, belki birisininki katı yoktur. Anlatabildim, sadece hatırlayacaktır. Yani onun savaşması gerekmeyebilir. Bunu anlatabildim mi? Önce bu senin düzleminden bahsediyorum. Ama yine diyeceksin ki, o torpilli mi gelmiş Allah'tan? Onda bir İşte huzur dedi mi hemen geliyor, barış dedi mi hemen geliyor, ben niye savaşıyorum dediğinde, şimdi sistem senin doğduğundan ölene kadar ki olan durum kadar değil ya, burada bir zaman boyutu yataydı yaşıyoruz. Şimdi sistemin kendi gerçeğine baktığında bir etiket koydun, seni geçiyorum, etiket koydun, onun mutlak surette karşı ucu da var. Yani savaş, barış, işte siyah beyaz dediğim. Şimdi sen etiket koyduğun zaman bu etiket senin hayatına kolay da girse, zor da girse, onun öteki ucu başka bir seferde kendini göstermek zorunda. Ve bu bazen senin hayatında öteki ucun görünmesi gerekmiyor, o kolay gelmiş dediğimiz insanlardansa. Ama yine bu gerçeği değiştirmiyor. Senin bir sonraki kişi o öteki ucu deneyimliyor. Daha somut anlatayım. Sen hazır geldin, huzur, barış hedefledin. Gerçekten de hafıza yok, genetikte bir şey yok. Hemen huzurun, barışın içinde kendini buldun. Ama bu sistemde hala kendini öteki ucuyla kavuşturmak isteyen bir iş başlığı ya. Senin hemen bir sonra, yani diyelim ki senin çocuğun. İşte o öteki ucu taşıyarak geliyor. Ne yapıyor? O da savaşmayı öğreniyor. Çünkü sen huzur ve barış işini yaptın. O da öteki yüzü olan mücadele ve savaş işini yapacak. Anlatabildim mi? Ve bu ne yani? Ben huzurlu yaşıyorum. Çocuğum mesela huzursuz mu olacak, savaşacak mı dediğinde, senin huzur geldi ya başına, çağırdın, istedin, söyledin, oldu ya. Bu huzurun ne kadar şükrünü yerine getiriyorsan, o çocuğun savaşı o kadar farklı modelde olacak. Nedir? Çocuk ya gerçekten sen şükredemiyorsun gelen huzura, çatışıyorsun o huzura. Olabilir ya, yani her şeyin bolluğun, bereketin, rahatın içinde bile çatışmak bir sebepten olabiliyor. Şükredememek demek oluyor, değerlendirmemek. O zaman sen bunu zorladın ya, bu huzurun geniş ve o iyicil halini korumayıp üstüne yeni perdeler attığın için çocuğun evet savaşıyor, mücadele ediyor, bu perdelerden kurtulmak istiyor. Ya da tam tersi, sen o huzuru huzurla, sükunla, şükürle değerlendirdin, yine değişmiyor. Yine bir savaş başlığı çocuğunda çıkıyor ama çocuğun ne oluyor? Savaşçı ruhlu bir lider oluyor. Anlatabildim mi? Çocuğun doğal olarak asker oluyor mesela. Yani yine savaş işi değişmiyor. Ama mutlak surette bu dediğim gibi tanımın ikinci yüzü, ikinci ucu, bu gece gündüz böyledir. Mesela savaş barış da böyledir. Kim birini yaşıyorsa ötekini de otomatik olarak varlık alemine çağırıyor. Ama bu varlık alemi iki şey. Ya senin dünyanda ortaya çıkıyor ya da senin yaratılış amacında ona ihtiyacın yoksa bir sonrakinin hayatında ortaya çıkıyor. Açık oldu mu bu? Ve bu bir sonraki durumudur da az önce mesela hani konuştuk ya reenkarnasyon. Reenkarnasyon bir yerden ses geliyor. Reenkarnasyon, enkarnasyon dediğin döngü gibi bu şey mutlak surette dediğim gibi senin yaşam düzleminde bir başkasında da ifade buluyor ama asıl mevzu senin gerçekleştirmediğin ya da ihtiyacın olmadığı bölüm bir başkası üzerinden ve senden sonraki üzerinde tedavi etmek durumunda. Açık oldu mu Ayla? Yani bu barış istiyorsan savaşacaksın mutlak dediğinde ben aileye, Ayşe'ye, Fatma'ya demiyorum. Çünkü o birimselde biraz özel işliyor. Senin perden varsa ve sen önce savaştan geçeceksin. Senin perden yoksa bile bu savaş yüzü kendini gösterecek. Ya senin hayatında birinde ya da senden sonrakinde mutlaka gerçekleşecek. Ancak öyle kemale eriyor. Yani hep karşıt dediğimiz ucuyla bir araya gelip hani birbirine kavuşmak diyoruz ya, işte özüme kavuşmak, hakikatime kavuşmak gibi böyle söylemler yapıyoruz ya. Burada bu tek bir mana, tek bir mana bir aydınlık, bir de gölge yanıyla kendini gösteriyor varlıkta. Buna zıtlar alemi diye ifade edilen yer, zıtlık dediğimiz işleyiş. Ama bir gölge, bir aydınlık yanı. O zaman tek mananın hangisini seçiyorsan aslında mana diğer yarısına kavuşmak istiyor. Dolayısıyla bu senin hayatında da ortaya çıkabilir. Senin bir sonra da çıkabilir. Her şekilde asıl mana kendi tekliğini yeniden öz, hakikat, çıplak gerçekliğine kavuşmak işleyişi, ihtiyacı olduğu için oluyor.
Peki hocam, bu durumda ben o hükmü vermemiş olsam bile benden önceki atalarımın evet. O verdiği hükümler üzerinden de yaşıyor olabilir miyim?
Evet. Evet. Aynen. Aynen. Hatta zaten ben şimdi bugün yine aile diziminden geldim. Bazı arkadaşlar da var burada. Hatta orada konuşurken aklıma geldi. Biraz ondan bahsetmek de istiyorum size. Çünkü Fatiha'nın içindeyiz tabii ki hala. Çünkü şimdi her ne kadar aile dizimi yasaları diye konuşmuş olsak da biz bir günün içinde veya siz çalışmalarda bunu görseniz de bu sistemin kendi yasaları. Ve Fatiha'nın işleyişini anlatabileceğimiz de bir model. Yani Fatiha'da dedik ya, başta Bismillahirrahmanirrahim dedik, Elhamdülillah Rabbil Alemin dedik, onun bir işleyişi olduğunu, Er-Rahman Er-Rahim diyerek onun Rahman ve Rahim kuvveleriyle açığa çıktığını konuştuk ve şimdi Maliki Yevmiddin'e gelmiştik mesela. Şimdi burada Malikiye Mitliğine geçmeden ama biraz onun ön hazırlığı gibi olacak. Sistem dediğimiz işleyişi anlatan Fatiha'nın böyle bir anlatımı. Şimdi sistem şöyle, tabii ki sünnetullah dediğimiz yasalar üzerinden işliyor. Yani Allah yasaları demek sünnetullah. Yani biz sünnet kelimesinde böyle başka şeyler çağrıştırıyor sanki o dönemin alışılagelmiş davranış biçimleri. Gibi. Hani anlıyoruz. Mesela bugünün sünneti desen mesela bugün çoğunluğumuz işe gidiyoruz ya, çoğunluğumuz spor yapıyoruz, çoğunluğumuz yoga yapıyoruz. Mesela böyle bir şey. Yani dönemin alışılagelmiş herkesin yaptığı davranışları demek. Sünnet kelimesinin normal anlayışı ya da karşılığı. Sünnetullah dediğimizde Allah'ın süre gelen olağan davranışı diye çevirelim böyle bir varlık olarak, tamam mı? Halbuki ne demek? Allah yasaları meali yani. Allah'ın süre gelen olağan davranışı. Yani Allah yasaları. O zaman şimdi sünnetullah dediğimizde evrensel daha çok yasadan bahsedebiliriz ama buradan bir bölümü ve ana hatlarıyla insan olarak burada durduğumuz yerde beden hafızasıyla geldik diyoruz. Hep ondan bahsediyoruz ara ara. Beden hafızasında varsa yoksa dediğimizde. Şimdi bu beden hafızası bir kere tamamen madde bedende var olduğun anda ya da kendi gözlemlediğin anda, şimdi iki perdeden de anlatabiliriz. Bir, sen gerçekten burada varlısın. Hakikat itibariyle projekte ediyorsun. Ama iki, bu boyut itibariyle bayağı da varsın. Kanlı canlı et beden sahibi bir insan. Şimdi bu boyut itibariyle diyorum ki bu bedenin oluşumunu sağlayan bir veri tabanı var. Ve bu veri tabanı senin için tabii ki aile hafızasından geliyor. Ama aile hafızası dediğimde annenle baban kadar değil tabii ki. Çünkü tam ailenin sorusu gibi. Onlar da bir şeye tabi yok. Üste çıkıyorsun. Onun anne babası. Onun anne babası. Bir yedi göbekten bahsediyoruz. Aile hafızası dediğimizde. Ve bu yedi göbeğin yaşadığı her şey nedir? Bir, kendini gözlemlemesi. Yaşamında olanlarla temas ederken ortaya koyduğu davranış kalıpları. Onları ortaya koyarken kurduğu bütün ilişkilerde girdiği duygusal haller, duygusal yazılımlar. Döneminin getirdiği şekilde öğrenilmiş bilgiler artı aile veya coğrafi, mekansal neyse konumlar itibariyle bu mekansal olarak yaşadığı köy, ev, bark, işte coğrafi olarak ülkesi, oranın inanışı, ailenin toplumla ilişkisi, bir de o geliyor ve bunların yarattığı o alışılagelmiş kalıplar artı etiketler, yargılar, olmazsa olmazlar, olursa olmazlar, hepsi bir paket. Şimdi bu paketin sonucu olarak burada herkes bu paketten doğarak bir kere yani net bir şekilde, mesela Yağmur bunu çok iyi anlatıyor, Yağmur hikayesi. Yağmur, şimdi önce bakıyorsun iki bulutun çarpışmasına oluşmuş yağmur diyorsun, toprağa düştü, varlık değişini gördü toprakta. Ondan sonra tekrar burada gireceği ilişkiye girdikten sonra, buradaki görevini ifa ettikten sonra en son yine buharla şöyle tekrar hop yukarı değil mi çıkıyor? Yukarı çıkıyor, tekrar buradaki girdiği ilişkiler ağıyla. Şimdi inerken atıyorum iki birim bilgiydi o yağmur. İndi. İnerken ağaca çarptı, suya çarptı, insana çarptı vesaire değilse hepsiyle ilişkiye girerek en son toprağa düştü tekrar. Ve buhar haline gelmek suretiyle girdiği bütün ilişkilerdeki bilgileri aldı. Tekrar 2 birimdi, şimdi oldu 10 birim. Mesela buharlaşmaya başladı andı. Buharlaştığı zaman yukarı bulutlarda tekrar kendini buluyor ya. 2 idi, indi, 10 olarak çıktı. Şimdi o 10 bilgiyi götürdü bulut hafızasına. Ve bulut hafızası artık az önce işte 100'dü de şimdi oldu 108. Anlatabildim mi? Aradaki 8 birim fark var ya. Bulut burada tekrar o 108 haliyle yeni bir damla yaratıyor. Ve bu damlada artık az önceki damlanın geçirdiği bütün deneyimlerin bilgisi var. Ne oldu? Bu damla artık 4 birim olarak iniyor. Yani az önceki 2 birim inmişti. Bu 4 iniyor. O 4 indi, 20 çıktı. Öteki geliyor 8 oluyor. Hep bir katlama ve bunların katları var. Kafanızı karıştırmayacağım. Bayağı teknik yani 2, 4, 6, 8 gibi falan da otomatik değişmeyen bir hikaye. Ve bunu yağmurun burada damlanın girdiği ilişkilerde nasıl ki bütün ilişkilerden etkilenip aslına dönüp orada oraya havuza katıp havuzdan tekrar doğmasını sağlıyorsa bizim insan dediğimiz yapının da durumu bir meali bedenden bahsediyorum bu arada. Ama tabii ruhsal boyutta da böyle bir karşılığı var. Onu ayetlerde konuşsak. Beden hafızası. Beden olarak buraya geldin. Zaten buluttan doğdun. Bulut eşittir senin aile kalıbın. Buluttan doğdun. Kaç birimse senin bilgi ve hafıza bedeninde. İşte buradakiler itibariyle ilişkiler ağına girdin, dünya planında. Dikeyden indin buluttan, yatay düzlemde burada ne kadarsa yaratılış amacın ve iş planın, o doğrultuda ilişkilere girdin. Hepsiyle bu ilişkiler çözümlemesini yaşadın. En son burada tekrar toprağa buharlaştın ve buluta yukarıya çıktın. İşte buradaki durum, yani insan hikayesi dediğimizde, geleni alıp buradaki diğer birimlerle ilişkiye girmek suretiyle görüp, çözümleyip, dönüştürüp yeni halini asıl olan alana taşıma durumumuz var. Bunu beden hafızasını söylüyorum. Nereye taşıyoruz? Şimdi bizim taşıdığımız yer yukarıdaki bulut, ama bu nasıl oluyor? Bir, yukarıda aile hafızasına taşıyorsun morfik alan, ama bir de senden sonra doğan çocuklar var ya, bir de çocuklar vesilesiyle burada bırakmaya da devam ediyorsun bir miktarını. Nasıl? Yağmur hepsi buharlaşıyor mu anında? Hayır. Bitkiye düşüyor, toprağa karışıyor, topraktaki tohuma can veriyor, artık tohumun içinde devam ediyor değil mi bir miktarı da o bilginin, yağmuru. Yani evet, yaprak, tohum filizlenecek vesaire, bir şey üretecek, bunu çocuk gibi algılayın. Ama hani bilgi 3 birim inmişti, bir birimi burada sebze meyve yetiştirdi, bir birimi tekrar ilişkilerden sonra yukarı çıktı. Yani insansın, indin aile hafızasından, ilişkiler alanında yukarı çıkarken bir birim de burada bıraktın, doğurdun mesela. Bu otomatik olarak hepimiz için beden hafızası dediğimizde böyle bir alışveriş ağında bu beden hafızası. Anlatabildim mi? O zaman tabii ki sen gelişim itibariyle bir kurallar bütünü olan aile hafızasına tabisin. Ve sen bunu bilsen de bilmesen de tabisin. Yani senin yaptığın da yapmadığın da o alandan olduğunu ilan etme çaban oluyor. Nedir? İşte atan dedi ki mesela, hafızada yaşarken bir sürü bilgi var insanlarda ama gerçekleştiremiyor. Diyor ki mesela, benim şöyle bir, çok basit, benim şöyle bir evim olsa dedi ve asla o evin sahibi olamadı çeşitli sebeplerden. Tamam, biz buna nasip olmadı diyoruz ama çeşitli sebepler var. Yaratılış amacına uygun değil belki o evde oturmak. İşte o bir dua ve bir dilek olarak havada kalıyor ama bulutta ya, bir sonra gelen, buradaki o buluttan gelen biri öyle bir evde oturuyor. Anlatabilir miyim? Çok basit anlatıyorum. Oturuyor. Çünkü onun duası havadaydı ama morfik alandaydı. Ve o morfik alandaki bilgi, bir yerde olan bilgi her zaman kendini madde dünyasında ifade etmek zorunda. O zaman birisi öyle bir evin sahibi olur. Anlatabildim mi? Veya yukarıda morfik alanda bir bilgi var. Bilmem kaçıncı ata, dede kocasından boşanmak istedi de boşanamadı çeşitli sebeplerden. Şimdi orada bu hafıza var ya, gitmek istiyorum gidemiyorum. Bu hafıza duruyor. Neden çeşitli sebepler diyorum? Çünkü o kadın kim? O şeyi, o evliliği mesela neden yaşıyor? Neye hizmet ediyor? Onun kader planını konuşursak anlaşılır. Ama biz hattı konuşuyoruz ya. İstedi boşanamadı, gitse gidemedi, kalsa kalamadı. Orada bir şey, duygusal bir handikap, bir de davranış kalıbı var. Gitmek isteyip gidememe. Şimdi bu burada duruyor. Bir gün o morfik alanda bilgi tekamül etmek zorunda ya, o yüzden mutlaka madde plana iner. Mutlaka madde plana yolu düşmeyen mana, bu anlamda yaşanmış herhangi bir mana havuza gitti. Havuzda sonlandı yok. Mutlaka iniş çıkış sürekli devam ediyor. Ve o mana, bu alandan bir çocuk doğduğunda, bu çocuk ağırlıklı üç göbek içinde oluyor da, bu çocuk doğduğunda o çocuk ilişkisinde hep giden olur. Anlatabildim mi? Hep giden olur. Ne yapar? İlişkiye girer, girermiş gibi yapar, kaçar. İlişkiye girer, boşanır. İlişkiye girer, orada durmamak için sebepler yaratır. Kendi sebep bulmuyorsa da İşte kovsunlar, göndersinler, terk etsinler diye sebepler yaratır. Çünkü burada yukarıdaki hafızada gitmek isteyip de gidemeyen bir bilgi var ya, burada da o tekamülünü önce gidememişti, şimdi giderim şeklinde karşıt ucuyla buluşturacak. Anlatabildim mi? Bu iki örnekteki gibi buranın, bu işleyişin adı aidiyet yasası. Nasıl yapıyoruz aidiyet yasası dediğinde tam da bu. Gece gündüz aittir, gündüz geceye aittir. İkisi de günün kendisine aittir. Yani gitmek isteyip gidemeyenle durmak istiyorum deyip de giden ikisi birdir. İkisi de tek bir manaya hizmet eder. Ve hepinizin yaptığı ya da yapmadığı hep her şey böyledir. Bu şimdi bizi şey yapmıyor. Badane atalarımın hafızasından yerine getirmiyor tabii ki. Çünkü ata, baba, dede dediğinde burada insanlar bir, hep konuşacağız ya, esmanın açığa çıkarıcısı. Bir besmele açığa çıkarıcısı. Ve sorulara cevap vereceğim. Bir, buradaki besmelenin gücü, kuvveti, onun arkasındaki işte bütün işleyiş. Hani insan dediğinde kendine has bir varlıkta seyir becerisi, ilim sıfatının açığa çıkarıcısı bir yapıdan bahsediyoruz. Yani kendini bilmeye gelmiş. Kendini bildiği için Rabbini, varlığı, Allah'ı, ama bir de bakıyor ki Allah falan bilmiyorum. Allah kendini bu varlık üzerinden seyrediyor. Bilgisine ulaşmaya gelmiş bir yapı insan. Şimdi böyle olunca herkesin kendi yaşam bir planında yaptığı ya da yapamadığı işler oluyor hayatta. İşte bu yaptığı yapamadığı işler kişinin varlık amacına ve seyir gücüne bağlı ortaya çıkıyor. Ve ben bazı şeyleri yapamıyorsam bu benim, onu yapmam benim kader planımda ihtiyacım olan iş değil şu anda. Mesela ne diyelim? Serra'yı ben biliyorum. Serra çok güzel dans etmiş. Ben etmiyorum. Şimdi benim kader planımda öyle güzel dans etmenin işi yok. Çünkü ben dans hocası değilim mesela gibi. Hani atıyorum çok küçük örneklerle. Veya birinizin astroloji dersi verdiği yok. Hatta astroloji dersi almıyorsunuz benim. Niye? Çünkü senin yolun başka bir şey. Benim yolum başka bir şey dediğiniz gibi. İhtiyacımız olanla buluşuyoruz ya. Şimdi bu kişiler ihtiyacı olmayanla buluşamıyorlar. Ama İş dediğimiz şey her zaman kendini bütünüyle, bütün yönleriyle ifade etmek istediği için arkasından gelen bizler ve bizlerden sonra bazıları bu kalan işleri, yani eksik kaldı değil, havada kalan, başlatılıp da tamamlanamayan işleri de yapmak durumunda. Ve bu o bana yük bıraktı değil, o varlık tek bir mana, tek bir bilinç diyoruz ya, tek bir mananın diyelim ki 99 penceresi var. 99 pencerenin 30'unu, 20'sini, 50'sini birileri gerçekleştirmiş. Biz de kalan pencereleri tek tek tek burada ifade etmeye gelmişiz. O zaman bu bizi, niye benim dedem 99 manayı açığa çıkarmadı da bana iş bıraktı diyemiyoruz. Çünkü o zaman zaten var olmazdı. Anlatabildim mi? Şimdi bizim varoluş sebebimiz dediğinde biz bütün bu yukarıdaki dediğimiz 7 göbek ata, ama en çok da 3 göbeği bizi daha çok bağlayan tarafı var. Ondan ötesi biraz daha soyut aleme giriyor çünkü. Şimdi burada 7 göbek atanın sanki sistemde hasip esmasında göreceksiniz bir hesap kitap yapılıyor, ama bu işte her yüzyılda bir hesap yapılıyor değil. Anında hesap görümü söz konusu ve işin sonunda o 7 göbek atanın eşittir, hani formüller artı eksi yapıldı, eşittir bir sonucu var o işlemin. Ve o sonuç diyor ki bize sistem, bu sonuç ortaya çıktı, o zaman varlıkta bu sonucu ortaya can olarak, deneyim olarak, madde dünyasında çıkaracak bir kişi doğacak gibi bir iş oluyor. Ve bunu Allah oturmuş bir yerde çıkarımı yaptım, bunun bir kızı da olsun, bunun bir oğlu da olsun diye yapmıyor. Bunlar otomatik oluyor. Nasıl oluyor? Bedenini düşün. Sen şimdi bedeninde yiyorsun, içiyorsun, atıyorum nefes alıyorsun, arkadaşlarınla böyle bir yaşamın içindesin ya. Mesela bir gün kalkıyorsun, bedenin diyor ki bugün çok suya ihtiyacım var. Hiç bunu duymuyorsun bile. Sadece su içip duruyorsun. Sonra ertesi gün kalkıyorsun, hayatında hiç acı yemezsin mesela. Nasıl acı yiyorsun, nasıl acı yiyorsun? Şimdi bu ne? Senin bedenin ihtiyacını sana duyuruyor ya. Ve sen hesap yaptın mı burada? İşte bilmem ne maddesi yedim, onun eşittir vitamini, enzimi, minerali budur. Eşittir benim acıya ihtiyacım vardır gibi bir şey yaptın mı? O sabah kalktın canın acı yemek isteyince ya da su içmek isteyince. Beden nasıl bunu arama tarama hesaplama yöntemiyle yapıp en son çıktı eşittir olarak sana duyuruyorsa, bunu varlık bedeninde de böyle olduğunu bilin. Ve bu varlık bedeni senin için önce aile bedeni, yani 7 göbekli bir varlık bedeni. O zaman senin yedide beklediğin büyük beden düşün orayı. Sen de oradaki organlardan birisin. O bedende otomatik arama tarama ihtiyaç tespit edilip hemen ortaya bir şey beliriyor ve orada aslında bir yerde de hamilelik başlıyor. Aile planınızda bir kadının hamile olduğunu duyduğunda bunu hatırlayın lütfen. Demek ki sizin o aile bedeni, 7 kat büyük beden, orada bir ihtiyaç belirmiş ki biri hamile kaldı. Anlatabildim mi? Ve tabii geniş planda bu alemlerde bir ihtiyaç dersin de, ama biz şimdi bedeni konuştuğumuz için böyle diyorum. Bedeninde bir ihtiyaç bilirdi ki orada bir hamilelik başladı. Veya bedeninde, tekrar bedenimize dönüyoruz. Benim bedenimde kalsiyum ihtiyacı birikti ki ben ertesi gün çokça peynir yedim, ayran içtim. Bunun gibi, anlatabildim mi? Başlayan hamilelik aile planı için böyle bir karşılığı var. Tabii ki daha büyük beden, varlık bedeninde de yine böyle bir karşılığı var. Şimdi aile planına dönersem. Şimdi oradaki ayran içmenin, diyorum ya ayran içtim çünkü bedenimde kalsiyum ihtiyacı oldu. O zaman şimdi çocuğun doğma amacı benim kalsiyum ihtiyacıma tezahür. Anlatabildim mi? Ne oldu? Ayranın içme. Ayran isteği. Bu benim kalsiyum ihtiyacım ve bedenimin ihtiyacı için ortaya iş yapmaya gelmiş bir hal değil mi ayran? O zaman ayran şunu diyemiyor. Ben bu bedene geldim. Beni de içiyor ama ben bu bedene ait hissetmiyorum kendimi. Niye beni doğurdu ki? Niye beni bakkaldan satın aldı ki? Atıyorum. Anlatabildim mi? Veya ben geldim içiyor beni ama ben de onun kemiklerine kalsiyum taşımayacağım. İnat ediyorum. Diyebiliyor mu mesela? Demiyor değil mi? Otomatik olarak ben o ihtiyacı aldım, içtim ve içtiğim anda olması gereken her türlü katkıyı doğal yaptı o ayran. Yani bu işte aidiyet yasası. Sen bir ihtiyacı binaen doğan ve o ihtiyacı istesen de istemesen de yaparak ve bunu otomatik olarak o büyük bedene katkıda bulunarak yaşayan bir birimsin insan olarak. Şimdi varlıktaki geniş plandan değil, insan ve aile bedeninden konuştum. Bunu da daha genişledim. Sen alemlerde ortaya çıkmaya çalışan bir mana olarak doğan ve o manayı gerçekleştirdiğin için varlık sahasına istesen de istemesen de hizmetini yapan bir birim. Sen her şeyden önce beden olarak ailene aitsin, evet de Allah'a aitsin dediğimiz yer ya da anlatabildim mi? Allah işini, manasını ortaya çıkarıyorsun dediğimiz yer burası. Hani ondan geldik, ona dönüyoruz. Allah'a ait. Şimdi bunu buradan ayran, kalsiyum ve bedenden bakın. Yani gerçekten birbirinden fark yok örnek açısından. O zaman senin aile bedenine dönersen, aidiyet duygun, durumun otomatik gerçekleşen bir şey ve sen bunu şöyle yapıyorsun. Dedik ya, yukarıda dua etti birisi, şöyle bir ev alsaydım. Ama alamadı. Sen gidip o evi almak ve oturmak suretiyle aileye diyorsun ki ben size aitim. Sizin için bir şey yaptım. Veya şunu da yapıyorsun. O evi istedi, alamadı ya, sen de buraya iniyorsun. İstediğin, çok sevdiğin sevgilinle evlenemedin. Adeta görünmez boyutta diyorsun ki hani sen evini alamamıştın ya, bak ben de sana aitim. Ben de sevgilimle evlenemedim. Yani ben de istediğimi alamadım, istediğimle buluşamadım. Anlatabildim mi? Veya diyorsun ki şu okula gidecektim, çok istiyordum ama okulu kazanmadım, kazanamadım. Kendimi manipüle ettim. Niye? Diye bakıyorsun, çünkü diyor ki görünmez boyutta ben sana aitim diyor atasına, planına. Bunu neden ve nasıl yapıyor dediğinde kişi otomatik yapıyor. Kişi bunu bilinçli yapmıyor. Anlatabildim mi? O yüzden sizin, benim, hepimizin istekleri ve isteksizliği de bir konuya karşı yapabilme ya da yapamıyor olmamız da bir matematiğe bağlı gelişiyor. Ve bu matematiğin içinde rol almak bizim ait olma hissimizi tanımlıyor. Sistemdeki aidiyet yasasını tanımlıyor. Ve aidiyet yasasının arkasından hiyerarşi ve denge yasası da geliyor. Ki denge yasasını aslında söylediğim şey, bir yerde savaş oluştuysa barış geliyor, bir yerde huzur dediysen huzursuz geliyor, bir yerde ne bileyim güçlülük söz konusuysa bir yerde zayıflık söz konusu. Bu yan böyle paralelde ya da dikeyden aşağıya doğru sırayla mutlaka buluşuyor bu iki mana ve sistemde birileri, hani bazen diyoruz ya, benim bütün kuzenlerimin herkesin işi gücü yolunda ama ben hep işte işim kötü, ilişkim kötü, hep bir tökezliyorum. Bizim ailede bir tek ben bahtsızım falan deniyor ya mesela bazen. Şimdi o zaman o kişiyi biz biliyoruz ki o denge yasasını çalıştıran işçi o aile için. Neden? Denge yasası diyor ki ne hangi iki bir mana, dediğim gibi ikiye bölünerek kendini gösteriyor dedik. Birisi birini yaptıysa, bir yerde veya bozduysa, hatta yaptıysa veya bozduysa. Çünkü bazen bu da oluyor. Okuyamıyor, kendini kilitliyor veya hakkını vermeyerek bir yerde bir perde oluşturuyor kişiler. Tamam mı? Hangi sebeple olursa olsun bir tarafı burada, bir tarafta bir yara, bir tarafta bir gerçekleştirilmemiş bir alan var. O zaman denge yasasının işçisi olan kişi daha sonra gelip önce buradaki yapamadığı kilitli olan yarayı toparlayıp sonra da karşıt ucunu yapıyor. Mutlak surette denge yasası da bunu ifade ediyor. Diyor ki mutlaka bir şey her zaman iki yüzüyle varlıkta kendini tamamlamak zorundadır ve bunu her zaman kişilerden biri bunu yapar, biri bunu yapar. Ama istisna insanlar da var. Kendi hayatında bunu tamamlayan. Yani nedir? Diyorsun ki 25 yaşına kadar böyleydim, siyah bakıyordum, 25'ten sonra beyaz baktım gibi. Veya önceden şunu yapamıyordum, şimdi bunu yaptım gibi. Kendi yaşam düzleminde denge yasasının iki yüzünü de yaşayan insanlar var. O denge yasası işçisi zaten, dediğimiz gibi. Anlatabildim mi? Ama kısa anlatıyorum çok şey olmasın diye sizin için. Dolayısıyla denge yasası da işte, ama öncesi ve sonrası nesiller olarak, ama kendi yaşam düzleminde dönem olarak önceki dönemim, sonraki dönemim, ilk evliliğim, ikinci evliliğim, ilk okulum, ikinci okulum gibi hep bir iki aşamada bu denge yasasını çalıştırmış insanlar da oluyor. Ve burada hiyerarşi yasası da diyor ki, üçüncü anayasası aile sistemlerinin ya da herhangi bir, sadece aile değil bu, her sistemin, beden sistemi, midenin sistemi aynı şekilde. Mide de burada bu yasalara tabi. Otomatik olarak mesela nedir? Çok fazla bir enzimi fazla salgıladı. Hop bir dönem otomatik olarak bir şeyini durduruyor karşıt olarak ki tekrar orayı dengelesin. Bu da dahil. Anlatabildim mi? Otomatik yani gerçekleşiyor. Ve burada hiyerarşi yasası da diyor ki bunlara işlerken diyor kimin kimle nasıl alışverişte bulunduğu, kimin kiminle ilişkide olduğu bile bu yasaya tabidir diyor. Büyükler yukarıdan aşağıya atar diyor su ve işleyiş. Büyükler küçüklere verir. Büyük başlatır, küçük devam ettirir gibi burada hiyerarşi yasası var. Ve bu büyük dediğinde kendi aile planına göre baban, anne, birinci çocuk, ikinci çocuk diye böyle sıralamayla giderken aynı zamanda buna doğmayan kardeşlerimiz de dahil, kürtaj bebekler, düşük bebekler de dahil. Hiç değişmez. Yeri belli herkesin. Kaç kardeşsen, hangi sırada kürtaj, düşük ve sen varsan bu su böyle akıyor demektir. Ve senin hiyerarşi yasana göre sen küçüksen bir üsttekinden alıyorsun zaten. O da bir üstündekinden alıyor. O da bir üstündekinden gidiyor. Ve bu annen, baban ve senin için böyleyken çıkıyor. Baban da birinin küçüğü ya, ya da annen de birinin küçüğü ya. Onlar da kendi anne babalarından, onlar da öyle öyle derken ta en tepede ilk başlatan yere çıkıyorlar. Ve ilk başlatan bu anlamda ne ile başlattıysa, sistemi ne ile açtıysa, ona ben besmele insan diyorum. Her zaman besmele insan başlatır. O yüzden besmele varlığını hatırlayıp ne yapıyorsam budur demek sistemin gerçeği. Hani dedik ya, daha önceki kodları, perdeleri, şekilleri, biçimleri hepsini devre dışı bırakarak bir Bismillahirrahmanirrahim dediğin anda senden önce o şey hiç var olmamışçasına senin elinden çıkar ve sen o ilk tepedeki besmele insan, başlatan insan olursun. Küçük büyük bütün işler. İşte çıktığında bu hiyerarşinin tepesine besmele insanı görüyorsun ve besmele insan nasıl bir şey ortaya, mana ortaya çıkaracaksa hepsi İşte o mananın bir o yüzü bir bu yüzü. Kalan duygusu giden davranışı. Şükürlü, şükürsüzlü bilmem ne bilmem ne. Nesiller boyunca böyle aşağı doğru aktığını görüyorsun. Ve hiyerarşi yapısı da bunu söylüyor işte. Diyor ki sen kalkıp aşağıdan yukarıdaki atana veya ruhsal olarak, pozisyon olarak yukarıdaki birime müdahale edemezsin. Sistem buna izin vermiyor diyor. Çünkü sen ondan alıyorsun, aşağı doğru akıyor. Sen aşağıda durup yukarı doğru geri döndüremezsin. Meali sen senden büyüğe veremezsin. Sen senden büyüğü koruyup kollayamazsın. Büyükler küçüklere verir, küçükleri kollar. Küçükler büyüklerden alır. Anlatabildim mi? Yani sen anneni koruyamazsın. Annene veremezsin. Babanı koruyamazsın. Dedeni, nineni hiçbir şey yapamazsın. Anlatabildim mi bunu? En çok burada şu oluyor ya. Şimdi biz bilmiş insanlar şey sülalesi olarak diyeceğim. Bir bilmiş insanlar sülalesi yaşıyor şu anda ya birkaç yıl. Hani biliyoruz ya böyle yapıyoruz. Ay ne kadar güzel biz şunu şunu öğrendik. Ah ama benim annem ya bir kere de kendine bakmadı falan böyle yapıyoruz. İşte bir kere atıyorum kıymetini bilmedi, bir kere kendini sevmedi, bir kere bilmem ne kitabını okumadı, bir kere bilmem ne yogasını yapmadı. Böyle bir ay işte falan böyle bir tamam mı? Bilmiş insan sülalesi olarak çaktırmadan iyilik modeliyle bilmişlik yapıyoruz ya tamam mı? Sistem bunu kabul etmiyor. Sistem bunu hadsizlik olarak alıyor. Anlatabildim mi? Sen durduğun yerden bir üste iyici sebeplerle de olsa onların durumunu yargılayamazsın diyor. Anlatabildim mi? Tam da kalkıp ay benim annem de çok güçsüz onu koruyup kolluyorum. Neyse ki ben varım Allah'tan falan diyorsun ya kız olarak erkek olarak. Sen onu koruyup kollayamazsın. Eğer sen böyle bir şey yapıyorsan tamam mı biz ses kısayım bir saniye. Eğer sen böyle bir şey yapıyorsan anneni koruyup kollamayı bırak. Annene ekstra dertsin sen demek. Tamam mı? Ekstra dertsin. Çünkü şimdi düşün. Çocuğun var. Fiziksel dünyadan düşün. Kaç kilo oluyor bir çocuk? Şimdi ben unuttum benimki büyüdü de. Benimki 30 kiloluk bir çocuk. 70 kiloluk anneyi kucağına alıp kaldırıyor. Şimdi sen annesin ya yani, izin vermezsin ama bir de üzülürsün. Bir de üzülmene bile fırsat tam da çocuğun üstüne laf diye böyle yığılırsın. Çocuğunu ezersin. Tamam mı? Şimdi bunu davranış olarak düşün. Sen anneni koruyorum neyse ki ben varım dediğinde bunu yapıyorsun. Anlatabildim mi? Altta kalıyorsun. Haberin yok. Annene dert oluyorsun. Çocuğumu ezdim, üzdüm. Böyle zarar verdim. Aslında derdi oluyorsun haberin yok. Anlatabildim mi? Veya baban aynı şekilde. Diyorsun ki benim baba da az işte genelde var ya böyle az zampara değildi, az yaramaz değildi, az böyle dertli değil. Hepimize çok çektirdi falan. Böyle bir etiket vuruyorsun. Çok çektirdi. Tamam karması falan ama bir de babalığını görseydik falan böyle bir de söylemler var böyle çok bu dönem. Şimdi sen babana orada öyle sözler söylüyorsun ki aslında. Sen babana bir küfür ediyorsun aslında bir mealde tamam mı? Ve babana küfür ettiğin zaman baba dediğin senin Rahman mana, Rahmaniyet boyutu. Onun temsilcisi bak Rahmaniyet boyutu bir bulut oradan gelmiş birim sana göre giriş kapısı da baba tamam mı? Sen kendi Rahmaniyet boyutuna perde atıyorsun, küfür ediyorsun dediğinde küfür örtmek demek. Sen babana söylendiğin her şeyle kendi Rahmaniyet kapına bir kilit daha, bir kilit daha, bir kilit daha diyorsun. Ondan sonra dönüyorsun. Diyorsun ki ben konuşmayacağım bunlarla. Neyse ki Allah'tan benim şeyhim var, hocam var, yogam var, kitabım var. Ben yoluma bakacağım diyorsun. Bakamazsın. Anlatabildim mi? O matta düşer bayılırsın. O hoca seni kovar. Atıyorum o patron sana hayatı dar eder. Bakamazsın. Çünkü sen Rahmaniyet manası, neydi Rahman manası? Bütün esma, sıfat ve özelliklerin hepsinin ana havuzuydu Rahmaniyet manası. Sonsuz sıfat ve esma bak sonsuz yani 3, 5, 10, 99 falan değil yani. Sonsuz sıfat ve esmanın havuzuna sen bir kilit, iki kilit, üç kilitle ben buraya hiç girmeyeyim diyorsun. Sonra bunu da debeleniyorsun yaşamda. Anlatabildim mi? Ve bunu işte hiyerarşi yasası diyor ki sen yerinde kalmayı öğrenmelisin ki yukarıdan aşağı sana aksın. Ve sen yerinde Allah Allah kim oldun diyor. Düzeltiriz şimdi konuşuruz. Düzeltiriz. Burada sen yerinde kalmayı nasıl yaşayacaksın onu konuşacağız. Zaten Fatiha bunu anlatıyor ya. Sen yerinde durarak halinde, işinde mevcut olarak hani evlatsan evlat evet yaparsın görevini. Herkes bağ börek olmasın ailesiyle. Ben bunu da demiyorum. Bazen zor aile hikayelerimiz var. Ama mevzu burada davranış biçimimizi değiştirmek veya gerçeğine kavuşturmak ya. Sen burada duruşun. İşini yapmak, hayatındaki ilişkileri yapabildiğin ölçüde sevgiyle ortaya koymak vesaire. Kendinle ilgilenmek vesaire. Tamam mı? Burada orayı ayrı konuşuruz. Bir insan ne aslında kendi yolunu kolaylaştı. Ama sen burada mevcut olarak annenle babanın gerçeğine bak saygı duymak bile aslında çok yanlış bir kelime de orayı zaten bilmen makamına, kalbine yerleştirmesin ama bunun Türkçe adı saygı duymak durumundasın. Yaptıklarına ya da yapamadıklarına. O zaman sen makamında olduğunda o annenin duası da, annenin İşte boşanmak istemiş, boşanamamış da, babanın kadınlara yaptıkları da, dedenin işte atıyorum hak yemesi de, bilmem neyi de falan. Buralar net bir şekilde senin için gündemden düşer. Sihirli değnek burası. Tamam mı? Sihirli değnek ne yapsak da şu ailelerin hikayelerini dönüştürsek falan değil. Sihirli değnek şu. Bismillahirrahmanirrahim gerçeğini yaşamak. Sistemin Fatiha üzerinden bu yazılarınızı hepsini okuyacağım merak etmeyin. Bütün herhalde şey acılı yerlerinize mi bastım arkadaşlar bir mesajla. Sen besmele gerçeği olduğunu bilerek Fatiha hakikatini yaşayarak seyrederek bir yaşam görüşü gerçekleştiriyorsan sen ne olursa olsun tamam mı? Önceden gelen, geçmiş ve gelecek yok, tek bir an söz konusu diyoruz ya, işte o anın duruşu, açığa çıkarıcısı, besmele insan olarak başlatan oluyorsun ve sen bir gün, sen bilsen de bilmesen de, yedi göbek sonraki torunun bahsedecek, diyecek ki, insan insansı insanı kamil. Aslında senden bahsedecek insanı kamil diye. Anlatabildim mi? Sen besmele varlık olduğunu, Fatiha'nın hakikatini yaşıyorsan, sen oluyorsun insanı kamil. Sen bilme. Bunu tabii bilerek hani besmele hakikatini ve Fatiha'yı yaşayan zaten doğal biliyor da. Ama hani mealen bunu ortaya koysan da tamam mı? Duyma böyle bahsedecek senden. Yedi nesil senden nasiplenecek. Anlatabildim mi? O yüzden ne bizden sonraki için bir şey yapıyoruz ne de bizden öncekine girip müdahale etme şansımız var. O zaman bizim tek sorumluluğumuz, tek gerçeğimiz, tek duruşumuz dediğim gibi besmele hakikatini yaşayan olmak ve gözlük olarak da Fatiha gözlüğüyle yaşama bakmak. Tamam mı? Tek duruş bu. O zaman hiçbir şeye gerçekten ihtiyacımız olmaz. Bunu nasıl yaşayacağız dediğimde zaten Fatiha'yı konuşuyoruz şimdi ama şimdi devamında konuşacağım. Şimdi bunu yaşamak demek Rahman ve Rahim dediğinde besmele B ismi Allah Rahman Rahim dedik ya. Şimdi bu pardon bir sesi hemen kısayım şuradan. Evet. Şimdi dedik ya burada al şey gibi hu Allah esmaları okudunuz mu bilmiyorum da hu Allah Rahman Rahim diye böyle gidersin. Yani. Hu ile başlar, Allah'la devam eder, Rahman Rahim diye gider. Şimdi burada hu dediğimiz alan bizim ben dediğimiz. Zati boyut dedik ya böyle bir meali ama daha konuşacağız onu. Allah dediğimizde burada Allah yani tek bilinç, o tek bilinç, o bölünmeyen, parçalara cüzlere ayrılmayan tek bilinç. Rahman dediğinde onun sonsuz sıfat, esma, özelliklerinin ana potansiyel makamı. Rahim dediğinde de ondan o manaların her birinden alemler yaratan ve o alemler o alemlerin kendi içinde veya o manaların her biri yönüyle çeşitli formlarda zamanlarda bir oluş açığa çıkaran ana doğurgan alan rahimiye. Tamam mı? Şimdi biz o zaman biz besmele varlık olduğumuzu nasıl yaşarız dediğinde sen Rahman potansiyeline yönelip yani sonsuz işler yapabilirsin sen. Sınırlıdır bilim olarak yaratıldığın için ama sonsuz. Anlatabildim mi? Yani bunu da yapabiliyorum, bunu da yapabiliyorum, bunu da yapabiliyorum diyebilen, bunun yolu açık olan insan. Buradan da baktım kendime, buradan da baktım bunun yolu açık olan insan. Tabii ki onun kendi içinde zaten ispatlar falan bunları konuşacağız ama hani bunları bil ki sen sonsuz sınırsız olandan doğmuş, ortaya çıkmış bir hüküm varlığısın. O zaman senin yapabileceklerin ve kendini izlemenin sonu yok. Bunu bilmek önce. Ve Rahman'ın buradaki karşılığı dedi ki baba temsilcisi ama bir de boyut olarak akıl boyutun senin. Aklını kullanmak dediğimiz ya. Ve Rahim dediğimizde sen her şeyi her yönüyle yapabilmeye becerikli ve muktedir olduğunu ve bunu deneme olarak da sahaya çıkması gereken insansın. Ve bunu yaptığın için de İşte besmele varlığını yaşıyor oluyorsun. Yani burada besmele varlık dediğimde aklın ve aklınla ulaşabildiğin seviyeye sürekli yönelik olurken duygunun farkında olarak ve becerilerinin ya da doğurganlığını, üretkenliğini sürekli deneyimlemek durumundasın. İşte bunu yapman ve bunu yapmanı sağlayan bir B varlık. Yani o noktadan açılan bir ilmi suret olduğunu ve varlıkta Allah'ta ne varsa senden açığa çıkabildiğini, bunun senin bedeninde olmadığını bilmek. Besmele varlığını yaşamak. Bunun için de esmaları tanımak. Bunun için de en ana esmaları. Dedim ya 99 esma ama tabii ki sonsuz, sınırsız bir esma ve sıfat boyutundan bahsediyorsun. Ve o zaman niye 99 dediğinde temsili olarak boyutların anahtarları o kodlar. Ve doğal olarak da o boyutlara seni hani senin ilmen ulaştıracak, cismen değil, ilmen ulaştıracak ve bunun aracısı olan beyin çalışma prensibinin kodları, anahtarları o esmalar. O zaman senin işin esmaları öğrenmek. Esmaları mı öğrenmek dedin? Aa öğrendim, okudum, ezberledim. Hani eskilerin yanıldığı ya da o dönemki gibi değil. Esmalarını kendi esma boyutun, kendi beyin çalışma prensibinin kodlarını ham haliyle tanıyabilmek, ham haliyle kullanabilmek. Nedir? Bir esmanın kendi hakikati var, ham hali. Bir de sana gelmiş perdeli hali, işte öğrenilmiş hali var. Sen ham olana odaklanmak. Bu da diyor ki mesela Allah Rezzak'tır diyor. Ve sen ham olan diyor ki Rezzak olacaksın diyor. Allah halimdir diyor, hoşgörüdür. O zaman ham halde kodu nasıl çalışıyorsun? Hoşgörülü olacaksın. Anlatabildim mi? Tabii ki bunlar zikrederek ya da fiillerle oluyor. Onları hep konuşacağız. Esmaların hepsini tek tek konuşacağız. Ama sen orada ne diyor? Allah ilim sahibidir, alimdir diyor. Sen ilme yöneleceksin. Sen Allah kadir, kudret sahibidir. Gücünü, kuvvetini hatırlamak ve diri tutmak için atıyorum beden kuvvetini kullanacaksın. Sporunu yapacaksın. Anlatabildim mi? Varlıkta yapamayacağın iş olmayacağını bileceksin. Önce inanıp bileceksin tabii ki burada. Yani yoksa deniyorum 10 kiloyu kaldıramadım. Evet ama bileceksin. Çünkü bu hepsi bir bütün olarak çalışıyor. Dediğim gibi sen o esmaları perdesizce kendinde hal olarak okuyacaksın, ortaya çıkaracaksın ki işte o zaman besmele varlığını tam kapasite ifade ettim. O tepedeki adam veya kadın benim ve doğal olarak da o zaman beni var eden sebepler hangi deneyimle kimlerden gelirse gelsin ben şimdi sıfır noktasındayım, başlatanım diyebileceksin. Anlatabildim mi? Ve bu zor bir şey mi arkadaşlar? Yani şimdi burada buna ayetler söylüyor, buna hadisler söylüyor. Allah kimseye kaldıramayacağı yük vermez diyor. Allah insanı halife olarak yarattı diyor. Arzda halife diyor bakın. Hani halife boyutu diyoruz ya Allah halife. Şimdi arzda halife dediğinde madde, plan ve beden üzerinde ve bu planda sen halife özellikleriyle varsın. Halife özellikleri dediğinde bir hayatiyet, ilim sahibi ve bu ilmi kendi modeline göre uygulama becerisiyle gelmiş. Ne diyorsun? Allah Rezzak'tır Ben de Rezzam dediğim de halifesin ya. Sen Reza aşçı olarak ortaya koyarsın. Senin modelin odur. Halife dediğin de bir özellik olarak da senin bir şablonun olur. Ama iş biçimi olarak halifesin. Ne yapıyorsa onun kuvveleri, esmaları ve onun bütün burada gücü kudretiyle burada ifade eden biçimim diyorsun ama modeli benim modelim de diyorsun. Öteki Reza gider ilim paylaşır. Öteki gider ne bileyim patron olur maaş verir gibi. O modelleme senin başına hangisi geldiğinde. Ama öze gelirsek dediğim gibi besmele halini yaşamak demek kendini bu noktada esma hakikatin itibariyle tanımak ve bunları hal olarak yaşamak. Anlatabildim mi? Ve hal olarak yaşamayı tabii ki zikretmekle destekliyor. Çünkü zikir ne yapıyor? Rezone oluyorsun. Ana kodlara, beden hafızasından geçip ana kodları tetikliyorsun beyinde. Nöronlarını ona göre program, o ağı ona göre kurgulamış oluyorsun. Ama dedim bunu hal olarak, zikir olarak fark etmiyor. Esma özelliklerini gözlemlemek, keşfetmek ve dahasına doğru kaç tane varsa bir daha deyip de bütün o potansiyelini burada kullanıma dahil etmek zorundasın. Öyle oluyor. Besmele olma hali. Şimdi bu üçünden geldiğimiz yer aidiyet, denge ve hiyerarşi yasası. Şimdi esmalar kısmı, besmele kısmı. Fatiha'da nereye denk geliyor dediğinde şimdi bu tabii ki hani ayet olarak geldiğimiz yerde Malikiye Mit dine geldik ya onu bir geçeceğim bir saniye. Burası aslında senin bu hali ortaya koyman bilinçli ya da bilinçsiz olarak yukarıdaki işleyişe tabi olmak aile hafızası veya varlıktaki işleyişi sağlayan ana bilince tabi olarak. Bak birinde de ikisinde de bir aidiyet ve tabiyet var. Birinde beden hafızan dolayısıyla aile kalıbı ve onunkilere, birinde evrensel olan tek gerçek mutlak olana tabilik var. Şimdi aradaki fark senin besmeleliğini yaşaman, besmele halinde evrensel bilincin açığa çıkarıcısı besmele varlık ve insan, ötekinde birimsel insan, insan ailesinden doğmuş, aile kalıbından geldiği yer itibariyle yönelen insan ve ikisinin de adı kul olmak. Anlatabildim mi? Kul olmak. Ve bu beşinci ayette İyyâke nâbudu ve İyyâke nesteyn diyorsun. Yani İyyâke dediğinde, nâbudu ve İyyâke nesteyn dediğinde o İyyâke'de bir sır var. İyyâ sana gibi, ke de senin kendiliğine demek. İkisinde de diyorsun ki bir yere ithafen, besmeleysen varlıktaki tek mutlak olanı diyorsun ki senin kendiliğine kulum ben ve bunun devamını gözlemlemeyi dilerim diyorsun. Bak bunun devamını sağla Allah'ım falan değil. Bunun devamını gözlemlemeyi dilerim diyorsun. Gözlem İyyâke nesteyn dediğinde algılar, gözlemler ve gözlemlediğin için otomatik olarak bunu açığa çıkaran. Birinde buraya diyorsun. Diğerinde kendi sisteminin kulusun. Ata baba sisteminin kulusun. Yine kulusun, yine atsın, yine diliyorsun. Diyorsun ki, İyyâken abdur ve İyyâken esmen. Yani diyorsun ki, ailem ben senden geldim, sende olan hafızanın devamını ortaya koymayı dilerim diyorsun. Anam baban deden neyi yaptı yapmadıysa onun devamını ortaya koymayı dilerim diyorsun. Anlatabildim mi? Kulluk kalkmaz. Kulsun ya aile sistemine ya da evrensel mutlak gerçekliğe. Ya da daha küçük birimde de bedenine kulsun. Ne yapıyorsun? Bedenine, bak bedene iyi bakmaktan bahsetmiyorum. Ama bedenine tabi olmak. Bedenine özen göstermekten ona bağımlı olmaya geçen dozda onunla ilgili olmak. Bak, ilgiliye çünkü en şey gibi en buradaki seyir aracın bu. Mekanın bu. Tamam mı? Mekan bu beden. Seyir mekanı, seyir mahalli. İlgilisin. Hakkını vereceksin. Bakımı, hakkı, doyurması, sağlığı senin sorumluluğunda. Senin bir aracın bu. Yani şurada bir bilgisayar alıyorsun. 3-5 bin lira verdim diye böyle kıyıdan köşeden ben de yapıyorum. Aman çarpmayayım da, aman içinde bir önemli bilgiler var. Aman bütün dosyaların burada falan yapıyorsun, yedeklerini alıyorsun bilmem ne, değil mi yani böyle? Buna niye böyle özellik? Tabii ki bedenin senin en büyük aracı. Onun için özen göstermeyi kastetmiyorum da. Bağımlısı olmayı kastediyorum. Böyle şey gibi, hani yatıp kalkıp onun uğruna yaşar halde olmak. Anlatabildim mi? Bunun ikisi arasında bir ince sınır var. İşte burada dediğim gibi ya evrensel, tek, gerçek, mutlak varlığın abdı, yani kulu olarak ona iyâken abdü ve iyâken esteyim diyerek halinle biliyorsun, ya ailene ya bedenine biliyorsun. Şimdi bunu herkes kendi düşünür. Bilerek ya da bilmeyerek hangisine kulluk ettiğini. Anlatabildim mi? Ve burada dönüyorum. İşte buralar ilgilendiriyor. Fatih Ayhan dediğim gibi aile, aidiyet vesaire dedik de. Bunlar hep sistemin gerçeği ve bütün bilgilerimiz, çalışmalarımız, okuduklarımız yazdık. Hepsi tabii ki doğal olarak varlık işleyişinin algılanabilir biçimde ortaya çıkan modeli. Allah'ta ne varsa kulda var diyorsun. Allah sisteminde ne varsa da kul onu keşfedip açığa çıkarıyor. Bilgi diye, eğitim diye vesaire vesaire. Anlatabildim mi? O yüzden her şey ilgili. Ama özellikle de bugün dediğim gibi hani laf oradan oraya geldi. Özellikle bu sistem yasaları sünnetullah dinamiklerinin bir parçası olarak çok özet şekliyle geçmiş olduk. Burası da Maliki Yevmiddin diyoruz ya. Neden burada hatırlayın ayeti. Bismillahirrahmanirrahim dedik. Elhamdülillah Rabbül Alemin dedik. Burada Rabbül Alemin olarak bir oradaki şeyi Rab işleyişini, Rabb'ı açığa çıkaran, terbiye eden ve şeklin öyle olmasını sağlayan ana program dedik. Hatta ben bunu doğum haritanız dedim hatırlarsanız. Çünkü Rabbin eşittir esma potansiyeli. Doğum haritan eşittir senin kişisel özelliklerin. O esma ve burçların gezegen hareketi esma. O zaman eşittir doğum haritan senin gezegen ve burç yerleşimi olarak görünen esma özelliklerini anlatıyor. Esma bileşiminde Rabbin dediğin işleyişi senin doğum haritan Rab işleyişini anlatıyor. Rububiyet halini, rububiyet işlevini anlatıyor. Yani yaratım işlevini anlatıyor. Doğum haritasına tabi miyiz değil miyizden öte bir şey bu. Doğum haritasını al, bir şablon olarak beynine oturt. Senin beyninden açığa çıkıyor dediğin her mana, orada denk gelen gezegenler bursa, her mananın hani çıkış kapısı orası. 99 esmam var diyorsun. O 99'dan bir şey atıyorum. Güneş'in buraya yerleşmiştir. Venüs'ün buraya denk gelmiştir. Şablon gibi otursan buraya başına. Senin Güneş'in esmaları dediğin buradaki bölgeni yönetiyordur da Venüs'ün esmaları buradaki bölgeni yönetiyor. Ama hepsi açığa çıkış kapısı ve mahallidir ve senin kişisel özelliklerini belirleyen dinamiklerdir. O zaman Rab dediğinde birime göre bu senin haritan, Rab yaratıcı ve yaratım işleri ve sen oradan yaratıyorsun varlık sahneni. Aynen astrokartografi net nur senin. Sonra dedik ki Rab var böyle işliyor, yani Allah rububiyet sahibi, makam sahibi, açığa çıkarız olarak Rab işlevi gereği birimlerde Rab. Aynı zamanda da alemlerdeki en büyük programlayıcı ya da alemlerin büyük haritası diyelim buraya ya da alemin işleyiş prensibi dediğinde burası Rabbül Alemin, yani bütün alemlerin Rabbi. Ama bu alemler bizim galaksimiz kadar değil. Soyut ve somut birçok alemden bahsedebiliriz. Hepsinin Rabbi. Anlatabildim mi? Rabbül Alemin dediğini. Yani şimdi benim yine doğum haritasından söyleyeyim. Senin Rab dediğin işte evde doğum haritalarında bir somut taraf var. Bir içsel soyut taraf var. Doğum haritalarındaki yerleşime göre gölge tarafımız var, aydınlık tarafımız var. Yani bu gölge tarafa mesela şeytanlarımız diyelim, atıyorum. Şeye diyelim ki aydınlık tarafa meleklerimiz diyelim, ama bunları örneklemek için söylüyorum. Ondan sonra burada topluma görünüre madde planına çıkan tarafa, tamam mı, madde alemi, içsel tarafa da mana alemi diyelim. Şimdi bunu büyük planda Rabbül Alemin dediğinde Rabbül alemin, bütün alemlerin Rabbi işleyişini sağlayan ana işle. O da hem şeytanlara hem meleklere, hem işte aydınlıklara hem karanlıklara, hem madde planlara görünür hem görünmeyen boyutlara hepsini programlayan ana işte. Anlatabildim mi? Böyle nitelendim. O zaman buraya, şimdi sorulara cevap vereceğim Gamze Gül, bir 10 dakika daha anlatayım. Buraya otomatik olarak şimdi Rabbil Alemin dediğin ve diyorsun ki sonra Bismillahirrahmanirrahim, yani B varlığıyla ismi Allah olan ana varlığın, ana kuvvetin, bilincin buradan açığa çıkarıcısı bir nokta olman itibariyle Rahman ve Rahim kuvveleriyle ya da Rahman ve Rahim işleyişi buradan açığa çıkar sebebiyle diyorsun ki o ki diyorsun Elhamdülillahi Rabbil Alemin, bu işleyiş dahi hamd dolayısıyladır. Çünkü hamd değerlendirme, yani Elhamdülillahi Rabbil Alemin değerlendirici, gerçek, mutlak, tek değerlendirici, tek ortaya çıkarıcı Rabbil Alemin olan Allah'tır. Benim B varlığından açığa çıkaracaklarım dahi onun değerlendirmesi sebebidir. Onun o işlevi öyle değerlendirmesi sebebidir demiş oluyorsun. Ve bunu itiraf ediyorsun. Ve sonra diyorsun ki arkasından Er-Rahman Er-Rahim dediğinde zaten potansiyeli tekrar ediyorsun ve onun Rahman olarak sonsuz esma sıfat, Rahim olarak da onların her biri çeşitli ve bitmez suretlerle ortaya çıkaran olduğunu söylüyorsun. Burada araya geldik Maliki Yevmiddin'e. Ve onun için diyorsun ki o Malikidir din yevminin. Din gününün diye çevrilir. Din yevminin. Ama yev gün değildir. Buradaki yev ortaya çıkan iki yönlü ortaya çıkan madde mana olarak iki yönlü ortaya çıkan tek bir adımın, yani tek bir anın, yani o zaman Maliki Yevmiddin dediğinde anın sahibi diyorsun ama Yevmiddin yani din yevmi. Din eşittir sistemin, sünnetullah dediğimiz düzenin karşılığı. Yani mesela demişizdir ki işte bu dersi işte 8'den 10'a kadar dersteyiz. İşte çeyrek kala açıyoruz dersi gibi. Burada bir yasamız var ya. Şimdi bunda da alışılagelmiş ve doğal olarak her seferinde yaptığımız şey bu sistem, bu ne derler, dersin dini desen doğru olur. Ya bu dersin dini ya da o sistem, bunun dini nedir? İşte Kur'an ve Yaşam dersi. Yani buradaki din kelimesi din D-I-N değil de D-I-Y ve N'dir. Bunun gerçeği. Din dediğinde bir kendine has düzeni, kuralları ve bir formülü olan sistemden bahsediyorsun. Bir anayasası olan sistemden bahsediyorsun. Ve yevmi din dediğinde o zaman bu anayasası olan açığa çıkacak sistemin ana tek bir anda, hani her şey var oldu diyoruz ya, mesela nedir? Bu ders işte 36 hafta sürecek. Ama bu ders ne zaman yevm halinde oldu biliyor musunuz? Bu dersin yevmi benim evet bu sezonda online Kur'an ve Yaşam dersi açalım dediğim anda onun ana hükmünün kesildiği an. Ve ondan sonra olan her şey, ilanı, haberlerin gelmesi, sizlerle buluşmak, hepsi bunun dahilinde kaldı. Ama ilk an, ilk karar. Şimdi yev dediğinde buradaki ilk andan bahsediyoruz. Kalan hepsi din olarak burada sistemli biçimde ortaya çıkarıyor. O yüzden Malikidir yev bittiğin dediğinde ortaya çıkacak bütün sistemlerin ana yevminin sahibidir diyorsun. Malikidir diyorsun ama burada bazen Malik, Melik dendiği zaman ikisi de doğrudur. Çünkü birinde sahibidir diyorsun. Birinde de yönetenidir. Hüküm sürenidir diyorsun. İkisi de aynıdır. Değişmez. Niye öyle dediğinde gerçekten bazı bilinçlere öyle, bazı bilinçlere böyle tezahür edeceği için diyebilirim. Dolayısıyla Malikiye bittiğinde o Elhamdülillah Rabbül Alemin deyip burada ifade ettiğin hans ve değerlendirme ona aittir. Çünkü o Rahman ve Rahim'dir. Çünkü bu işleyiş gereği ve bu işleyişi ortaya çıkardığı sistemler var oluyor. Onların marifeti melik ama hepsinin ötesinde o kesilen ilk hükmün sahibidir. Sonraki olan her şey o ilk hükmün dahilindedir demiş de oluyorsun tabii ki. Ve yine bunun arkasından diyorsun ki, yani aslında bunu Türkçe şöyle diyelim, hani senin varlıkta neyi açığa çıkaracaksan bir ilk hükmün var. İşte doğuş sebebin dedik, işte ayran dedik, kalsiyum dedik, mesela örnek verdik ya, tam bunun gibi. Senin hangi ihtiyaca binaen doğduğun o yer, yani hükmün kesilme anı ve sonrasında senin olana kadar geçen, işte annenin babanın tanışması, onların öyle insanlar olması, onların buluşması, senin doğduğun falan, hepsi bunun süreci oluyor. Ama yer, hükmün kesildiği an. Ve burada o hükmün kesildiği an tabii ki Maliki Meliki olan Allah. Arkasından sen ona diyorsun ki İyyâke nâbudu ve İyyâke nestaîn diyorsun. Yani o hükmün kesildiği anda senin varoluşunun adı kondu. O hüküm bedenin ayran ihtiyacı keşfedildi, hükmedildiği anda senin doğuş emrin geldi hayata. Anlatabildim mi? İşte İyyâke nâbudu ve İyyâke nestaîn, az önce söylediğimi de ekleyin bunu. Bilinçli ya da bilinçsiz varlığımız aslında bunun ilanı olup kul olduğumuzu, yaşama hali, robot değil, kul, bu kul. Kul bu şu demek, bir kudret, kadir ve hüküm doğrultusunda açığa çıkmış ilmi bir suret demek kul. Anlatabildim mi? Ve o ilmi suret ama ilmi de açığa çıkaran, yani kuvvet, kudret, burada kudret doğrultusunda ortaya çıkan bir ilim var ve bu ilmin temsili bir doğan insan veya bir birim var. İns ve cin. İkisi de kul olarak yaratıldı diyor ya. Burada ibadet ettiğinde kul olarak yaratıldı. Yani ins ve cin de kesilmiş bir hükmü açığa çıkaran ilmi birer suret olarak ve aynıyla da hala o ilmi taşıyan olarak, işleyen, deneyimleyen olarak da var oldu. O zaman İyyâke nâbudu ve İyyâke nestaîn dediğin şey senin kulum ben dediğinde kudret doğrultusunda ortaya çıkmış bir hükmün açığa çıkarıcısı, o ilmin açığa çıkarıcısı ve onu gözlemleyeniyim ben diyorsun. Ve bunu yine hatırlayalım, bedene, aile sistemine veya mutlak gerçeğe demiş oluyorsun. İşte İyyâke nâbudu ve İyyâke nestaîn de hani Türkçe'ye sadece sana kulluk ederiz ve işte bunun devamını dileriz senden diye Türkçe'ye çevirdiğimizde aslında bu bahsettiğimiz işleyiş var. Çünkü bazen sözlük olarak çevirdiğimizde yetmeyebiliyor. Çünkü bir dilin bir başka dilde ifadesi çok da kolay değil açıkçası. Yani değil mi? Bunu işte İngilizce bilenler, İtalyanca bilenler vesaire aynı şey. Arapçadaki dil, karşılık, kelimeler yeri geldi. Bazı ayetlerde o günün gereği olan örneklemeler ve objeler kullanıldığı için de bugüne doğru çevirdiğimizde ya da başka bir coğrafya, başka bir dile çevirdiğimizde orada olan şey sende olmadığı için sen en yakın tanımla ortaya çıkarıyorsun. Ve bu doğal olarak bazı anlam kaybalarına sebep oluyor. Yoksa çevirenler eksiktir fazla, öyle bir şey zaten kimse diyemez. Çünkü her şey, beşinci dersteyiz, vurgulamışımdır mutlaka birkaç kere, her şey İlmin kendini göstermek istediği vaktin ve modelin doğrultusunda tezahür ediyor. Yani insanın bunda az gösterdi, fazla gösterdi, yanlış eksikti gibi bir bilinçli bir hüküm becerisi yok tabii, tamamını kastediyorum. Dolayısıyla buradaki şey hani sadece senden yardım dileriz bir ikilik anlayışından şimdi çıktı. Teknik bir işleyiş var evrensel sistemde. Yem adlı hükümler ve bu hükümlerin ortaya çıkışını sağlayan din adlı sistemler ve bunun maliki meliki olan Allah, yani hem açığa çıkaranı hem sahibi hem yöneteni olarak Allah dediğin tek bilinçten sen diyorsun ki ben senin kulunum diyorsun. Ben senin kendini değerlendirmeni devam ettiren gözlemlemeyi senden dilerim diyorsun. Senin kendini seyrederken ki halinin kulu olarak burada devamını diliyorum varlığımın diyorsun. Yani gözlemci olmayı diliyorsun bugünkü dille. Yani kendini bilme halini, kendini varlık aleminde şehadet etmeyi diliyorsun aslında. Çünkü Allah dediğin ne yapıyor? Tek bir bilinç, hükümler ve kendine nazar ettiği biçimde alemleri otomatik oluşturan tek bir bilinç, tek gerçek mutlak varlık. Yani seyrettiği noktadan kendini alemler oluşuyor. Yani içine baktığında dışında bulduğun işte o algıda seçicilik, işte arkadaşın o içindeki duyguyu temsil etmesi, yüzleşme olayları düşünün. Sen kendini hani öfkeni keşfettin, ertesi gün keşfettiğin için kavgacı iki arkadaş geliyor ya karşına. Bu ne demek? Kendini nazar ettin, alemler oldu. İki tane alem oldu, geldi karşına, temsil ediyor seni. Anlatabildim mi? Şimdi Allah dediğin buradaki tek bir bilincin seyri böyle. Kendini nazar ettiği anda otomatik olarak alemler var. Ve bu seyir nasıl bir seyir ve ekberiyetten söz ediyoruz? Konuştukça konuşamayacağımızı göreceksiniz ayetlerde ama sen İyyâke nâbudu ve İyyâke nestaîn dediğinde dilediğin şey onun burada devamı, o bakışı ortaya koyan, o seyri ortaya koyan, kendine şahit olurken alemler yaratan yapı olmayı, bu kulluğu diliyorsun sen. Ve bunun farkında olmayı bu arada. Çünkü ilim sahibi, alim ve hakimdir diyorsun. İlim sahibidir, hakimdir, yönetendir, maliktir, meliktir diyorsun. Sen bunu diliyorsun. Kendi varlığında şu dünyada, neresi bu dünya? Sıfırdan işte bilmem kaç yaşına kadar yaşayacağım bu dünya. Burada şimdi alem, yani insan için alemlerde halifedir değil, arzda halifedir dediğin yerde sen dilediğin kulluk bu arz ve beden için. Diyorsun ben burada geldiğimde ve gideceğim aralıkta kendine varlıktaki birimler üzerinden şahit olmayı ve bunun gözlemcisi farkındalığını veya ilmini ve yönetimini senden dilerim demiş oluyorsun. Aslında buradaki İyyâken Abdü ve İyyâken Nestaîn. Anlatabildim mi? Burada. Çünkü halifesin arzda. Nerede? Madde boyutunda. Senin madde boyutundan gittikten sonra halifeliğin biter. Senin madde boyutundadır. Arzındadır. Semavatta değildir halifeliğin. Arzında dediğinde görünür madde boyutlarda ve boyutun burada varlıkları üzerinde senin halifeliğin. Anlatabildim mi? Benim üzerimde Serra'nın halifeliği, Egemen'i görüyorum. Egemen'in üzerinde benim halifeliğim gibi birbirimize burada suretler kendinize nazar ettiğiniz noktadan projekte olarak varız. Ama o zaman herkes bu arzda kendini bilse halife olmayı otomatik olarak yaşıyor zaten de. Çünkü onun için var zaten. Ama işte bir burada halifeliğin içine indiğimde herkes mi halifedir? Evet. Ama herkes bunu ortaya koyar mı? Hayır. Çünkü onun kendi içinde bölümleri var. Diyorsun ki insan bir insanı kâmil diyorsun. Bu bakış ve haller burada halife olma, onu bilme, onu kullanma ya da ondan haberdar olmama gibi bir şey var. Sınıflar diye, aşamaları. Ama herkes böyle. İnsan dediğin yapı halifedir. İnsansı dediğin halifeliği henüz içinden, özünden keşfetmemiş, bilme hali harekete geçmemiş ama potansiyel olarak, anlatabildim mi? Stajyer halife diyelim, istansiyer. Kalıbında, potansiyelinde taşıyor ama henüz insan vasıflarını ortaya koymadığı için henüz ona başlamadı. Ne zaman koyar? Biz bilmiyoruz. Herkesin bir kader planı var. Anlatabildim mi? Koyamaz mı? Onu da bilmiyoruz. Öyle de bir şey diyemeyiz. Çünkü insan dediğin şey böyle kendisi enteresan bir varlık. Burada 80-90 sene yaşayarak öldüğünü zannettiğiniz yani bir bedeninde kendi bu işleyişinde bir tabi oldu. Daha uzun yıllar var. O yüzden buraları ayrıca konuşacağız. Dolayısıyla herkes ama birileri bunu bilir ve kullanır. İşte o kullananlar arzda halife. Yani bedeninde de madde dünyası. O zaman sen İyyâke nâbudu ve İyyâke nestaîn dediğinde ey Allah ben biliyorum senden bütün alemleri seyredeceğim. Senin yarattığın yaratmadığın yaratmadığın öyle değil. Sen kendi kulluğunu, kendi durduğun yer itibariyle arzda halife boyutunda o gözlem, bilim sahibi, kudret sahibi ve seyreden olmayı burada diliyorsun. bunu dilediğin için işte burada yâken abidi ve yâkeniz arkasından devam ediyorsun. Diyorsun ki bu dileğim doğrultusunda veya gereği olarak bizi ihtina sıratel müstakim diyorsun. Bizi sıratın müstakime ilet diyorsun Türkçe. Açıyoruz. Şimdi sıratın müstakim dediğinde burası hakikate erdiren yol diye çevriliyor. Orta yol diye çevriliyor. Benim tanımımla iki alem arasında durma hali. Boşluk diyoruz yani iki nefes arası boşluk. İşte orası. İki nefes arası boşluk eşittir sıratın müstakim benim tarifim ve tabirim. Yine benim tarifimle hem maddeyi hem manayı gözlemleme gücü. Anlatabildim mi? Ve yine benim tarifimle Muhammedi bilinç olarak maddenin de mananın da gözlemleyeni ve gereğini yapan olmak. Anlatabildim mi? Bizi sıratı müstekime ilet dediğinde geçmişi de geleceği de tam ortasında duran olmak. Besmele varlığını hatırlayarak bilmiş, oraya da bakan, buraya da bakan, ikisiyle de ilgili herhangi bir çatışma, mücadele ve müdahale girmeden sadece seyirci olmak. Çünkü zaten onu dilemiştin, devamında da diyorsun. Beni burada kulun olarak o seyirci olan İyâke Nâbudu ve İyâke Nestaîn'e bunun için beni ortada tut. Beni sırat-ı müstakimde tut. Beni burada devam ediyorsun. Diyorsun ki beni burada sıratta tut ki o sıratta olanlar diyor Türkçe'ye inamda bulundukların. Sıratel dediğinde enam da aleyhim diyor. Yani inamda. Nasıl inamda bulunuyor? Yani inam dediğimizde bir burada ikramlar gibi düşünün. Bütün kuvvetini, potansiyelini, özelliklerini burada Allah esması dedik ya bütün potansiyel ama haritan gelip buradan önce giriş kapıları var ama hepsini açığa çıkarmaya muktedirsin ya işte inamda bulundukları bunlarla yaşamda tasarruf edenler. Sırat-ı müstakime beni ilet ki o sırat-ı müstakimdekiler ki diyorsun kendi nefsi, beden ve aile hakikati dışında tek gerçek olan senin esma özelliklerinle, sıfatlarınla varlığında, kendi sisteminde doğdun ve öleceğin arzda sisteminde bunu kullanarak hal olarak yaşıyorlar. Bunu burada açığa çıkarıyorlar. Yani nefslerinin hakikati dediğinde nefsin senin veri tabanın, şablonundur. Ama gerçek şablonu Rab'dı ya. Dahası Rab olanın Allah olduğunu bilmeyle bütün o potansiyeli kullanarak burada yaşamda tasarruf sahibi olmak. İşte o inamda bulundukları, ikramda bulundukları. İşte bunu diliyorsun. Sonra da diyorsun ki hep ikilik üzerine çalışıyordu ya. Bunu isterim diyor. Şunu istemem diyor Türkçe. Diyor ki beni adeta gayril mağdubi aleyhim veled dalim dedi ya. Gayril mağdubi aleyhim de diyorsun ki beni böyle esmasıyla özellikle tasarruf edip de nefsinin perdelerinden hakikati olan Allah'a yönelmiş olanlardan ve onu değerlendiren olmaktaki ikram sahiplerinden et. Beni gazaba uğrayanlardan etme. Beni orada tuttuğun için gazaba uğrayanlardan olmayayım. Olmuyorsun. Otomatik olmuyorsun. Ve gazaba uğrayan dediğinde de işte tam tersi. Yani burada nefsinin hakikatini Allah olduğunun farkındalığıyla bütün potansiyelini açığa çıkarıp tasarruf ediyor varlık halinde. Burada da tam tersi. Bunu unutuyor. Nefsiyle, şablonuyla, beden kulu olarak, aile kulu olarak. Bakın çok önemli. Ailenizde kötü olan gibi değil bu tabii ki yani. Hani çarpılırız zaten başka söyleyip de ama onun işleyişine sıkışmış olarak diye tarif ettiği birimler, hakikatine perdeli olan birimler, gazaba uğrayanlar diyor. Anlatabildim mi? Ve beni burada gazaba uğrayanlardan etme. Gayrim mazduki aleyhim diyor. Ve veled dalin dediğinde abi diyorsunlar. Veled dalin de onu açıyor. Diyor ki o gazaba uğrayanlar bir kere tamamen dalalet sahibi. Dalalet anlayışında. İkilik anlayışında. Ve bir anlamda dalalet, karanlık, gölge, ikilik dediğimiz ve kişinin teklik bilincinden uzak olması. Ben yaptım, bana yapıldı. O yaptı, öyle oldu. Bilmem. Hep burada bunu konuşuyorum günlük dilde ama şey olarak ben yaptım, sen geldin mi derse vesaire, ama bunu burada takdir ve şuurda ikilikten bahsediyorum. Anlatabildim mi? Ve şirk koşmaktır. Bu delalet, şirk dediğimde ikilik anlayışı ve tamamen Allah'ın teklik, tek bir bilinç, mutlak varlık olduğunu unutarak o var, ben de varım gibi bakan hal. Perdeli olan hal. Veled dalim dediğindeki o delalet talipleri. O zaman dönüyorum. Sıraten leziyle enem talihim, et beni. Beni orada, orta yolda, o iki nefes arası boşlukta, iki alemi seyreden varlık sahasında madde ve mana ne varsa gereğini esma özellikleriyle tasarruf ederek yerine getiren, hepsini burada kapsayan olan inam sahiplerinden et beni, bunu unutan perdeli, nefsinin perdesinde, yargıların kilitlerinin içinde kalarak, ikilik anlayışıyla bunların içinde sıkışan delal sahibi, yani delalete düşmüşlerden etme, beni bunlardan, gazaba uğrayanlardan etme demiş oluyoruz. Bu son iki ayetinde, sonra da amin diyoruz zaten, biliyorsunuz Fadra'yı. Ve o zaman şimdi tüm konuştuklarımıza bakarsak, şimdi aslında nasıl bir işleyiş değil mi? Allah'ı anlatıyor. Allah böyle böyle işler. Rabbül alemindir, alemlerde böyle işler. Ortada da malikeye bittin diye sonra da sana dönüyor. Anlatabildim mi? Böyle işler ama sen yönelip onun kulu olma halindesin. Ya bu onun kulu olduğunu fark et. O zaman Fatiha'nın kendisi olarak yola devam et. İki arasında duran iki şey, bu iki şey ne diyor? İkiliye sarılmış değil, iki şey, madde mana dedik ya. O zaman o ne oluyor biliyor musunuz? Şey gibi, bu bedende yaşayarak hakikate olan Allah olarak tasarruf eden oluyor. Yani iki şey arasındaki durma, iki şey arasındaki gözlemci, ikisine bakabilme, ikisini de yolu nereden geçiyor? Varlıktan maddeye de manaya da eşit duruşta olmamızdan geçiyor. Anlatabildim mi? Ne maddeye tapınmak ya da ne manaya da tapınmak. Çünkü bazen şöyle oluyor. Maddeye tapınıp mana, din, diyanet, felsefe, soyut, çok aralara işim olmaz diyen oluyor. Her şey burada diyen oluyor. Mümkündür. O da bir model ama. Ya da manaya tapınıyor. Allah, din, kitap, Allah böyle işte alem, mercebe, bir de burası oluyor. Ama hep buralarda. Ama maddeye dönmüyor. Maddede işinin hakkını vermiyor. Maddede buluştuğu insanları hakkıyla, gereğiyle, gönlünde veya yaşamında ağırlamıyor. Anlatabildim mi? Böyle de olabilir, böyle de oluyor ya. İşte hakkını vermek dediğimde ikisine de eşit mesafede olmak demek. Yani ne maddeye tapınmak, ne manaya tapınmak, ne birini ne ötekini reddetmek. İkisi için de amaç gütmemek. Bakın, kutsal hedefler dahi ikiliktir. Mesela nedir? En iyi namazı kılacağım. Namazı bırakmayacağım. Meditasyonu bırakmayacağım. İşte hakikat yolunda yürümeyi bırakmayacağım. Bu bile ikilik yani. Bu bile ikilik. Anlatabildim mi? Bu bile yeri geldi başka bir boyuta çıktığımızda konuşacağız. Yeri geldi, hani kim sordu? Aile sordu galiba. Plan yapmayalım mı dediğimde. Bu bile aslında bir nevi ikilik. Çünkü yapma plan. Senin için biçilmiş daha baştan bir plan var. Birimsel olarak değil. Senin yapman gereken tek şey İyyâke nâbudu ve İyyâke nestaîn gerçeğinin Allah'a yöneliş olduğunu bilmek. Anlatabildim mi? İşte saf, plansız, saf, mutlak gerçeklik olarak burada, o zaman senin bir plana, bir amaca ihtiyacının bile kalmadığı bir yerden bahsediyoruz. Yani seyir hali, yorumsuz, kapsayıcı, sevgi ve saflık halinden bahsediyoruz. Anlatabildim mi? Ama bir altı indiğinde tabii ki var plan. Çünkü diyorsunuz bedenli boyutta hala aşağıdan yukarı, yukarıdan aşağı iki yolculuk. O zaman burada hala veri alışverişindeki bir yağmur damlası olarak tabii ki bir düzene, yönetime, Allah'ın hakim sıfatındandır o planda. Alim varsa hakim, alim hakim. Yani biliyorum, plan yapıyorum. Planımı yönetiyorum dediğin hale ihtiyaç var. O da Allah sıfatı. Anlatabildim mi? Onu inkar etmiyoruz ama her yerin bir ihtiyacı var. Şimdi bu dersi konuşuyoruz. Dönüp de lisede gördüğüm çizik derslerini konuşmuyoruz değil mi bu derste mesela? Çünkü bu dersin ana amacı burası. O orada kaldı gibi. O yüzden tabii ki onu da yapıyoruz. Ama döndüğümde burada dediğim gibi bütün Fatiha'mı anlattık. İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn tam ara bağlama diyorum ben ona. Yuka Allah'ı anlatırmış gibi olup hop sen açıyorsun ellerini. Mutlak gerçek varlığın kulu olduğunu ilan ettiğin anda ondan sonrasında seni anlatıyor ve ikisini de bu bedenle yapıyorsun. O yüzden ikili sistemi anlatır ya da iki şeyi de anlatır. Allah'ın kulla konuşmasıdır. Kulum Allah'ın dedi, Allah da ona efendim dedi, konuştu gibi anlatımları vardır Fatiha'nın. İkili işleyiş. Anlatabildim mi? Sen yönünüzden Allah böyle ya da Allah böyle olduğu için sen böylesin gibi birçok yerinden anlayabileceğimiz bir Kur'an'ın tamamını ifade eden bir suredir Fatiha. Ve tamamı bir kere de inmiş ilk suredir. Anlatabildim mi? Hani hepsi böyle ayet ayet biraz önce indi. Ben ayetlerin inişini şöyle anlayalım. Mesela hani böyle şey var ya, dersi dinliyoruz ya da herhangi bir şeyi ilk defa yapmaya başlıyoruz. Önce bir yapıyoruz, biraz bir şeyler oluyor. Sonra bambaşka bir gün, aha yeniden deneyeyim bir başka şekliyle yapıyoruz. Yani olduğu halden üstüne bir bilgi daha ekliyoruz ya. Ayetlerin işi de böyle. Bir konuda önce gelen bir vahiy ve farkındalık diyelim bizimki dilimizi. Vahyin ortaya çıkması, sonra bir miktar başka bir şeylerde o hazım ya da enerji girdikten sonra yeniden devamının açığa çıkması gibi. Öyle aşama aşama bazı dönemlerde farklı arka arkaya inenler ya da araya başka sureler inip tekrar ötekine devam edenler, yani bir konuyla ilgili bilginizin açığa çıkma seyri gibidir vahyin. Farklı farklı inişi. Ama Fatiha bir kere de inmiştir. Ama bir kere de bütün ayetleriyle inmiştir. Ama bunun aynı zamanda iki kere indi. Yani ikiye bölünerek değil. Bir kere inmişti ya, bir daha indi diyenler de var. O da doğrudur. Ama bütün olarak inmesi sistemin bütüncül işleyişini işaret eden, o bu işleyişin de dediğim gibi insan birimi üzerinde açığa çıkışından, insan olduğunu zannedersen sen duruyorsun, bedenine ya da aile hafızana tabi olduğun yerde Allah'ım Allah'ım diyorsun. O da bir şey, o da senin programın olabilir. Ya da insan değilim, Bismillahirrahmanirrahim varlığıyım ben diyorsan da işte Fatiha seni anlatıyor. Anlatabildim mi? O yüzden de çok böyle ve bütün Kur'an, şimdi dediğim gibi Besmele'nin, Besmele Fatiha'nın anahtarı ya, neden? Çünkü Bismillahirrahmanirrahim'i anlatıyordu. Besmele'de Fatiha'nın anahtarı demek, hani anahtarla açıyor, doğrudur. Ama hep böyle bir biraz daha aça aça gidiyor konular. Besmele'yi Fatiha açıyor. Fatiha'yı Kur'an açıyor. Yani konuların derinlemesini açıyor. O zaman bütün sureler aslında sadece Fatiha'nın anlaşılma bile değil, yaşanmasının adımlarıdır. Anlatabildim mi? Hani ben dedim ya, nasıl yaşayacağız? Şu şey olacak. Bir tepe böyle arkadan bir bilgi veriyorum ya. İşte Besmele nasıl? Eşittir Fatiha. Peki Fatiha nasıl olacak? Ben bunu bu bedende nasıl İyyâke nâbudu ve İyyâke nestaîn gerçeğiyle duracağım dediğimde bütün kalan surelerde başlıyor ayaktan, diyor ki gel o zaman diyor, otur oku. Sonra diyor ki kalemi al yaz. Sonra bunun adımlarını söylüyor. Ona da haftaya gireceğiz. Çünkü şimdi sorularınızı cevaplayacağım. Bayağı enteresan bir sorular geldi diye düşünüyorum ama şuradan bir başlayacağım. Bakalım. Şimdi YouTube'da böyle paralel zaten. Orada hemen okuyorum. Bir sorum vardı benim demiş. Koruma duası Şeyma demiş ki, koruma dualarını sürekli okuduğumda gerekli sayıya ulaşamadım. Fark ettim. Zikirmatikle denedim. 15-18 dakika arası sürüyor. Esmaların her biri aklımda takıldı bu. Yani burada süreni oku. Çünkü senin sayman ne oluyor? Bir vakit sonra kendini zaten bu sayıyla süre eş gitmiyor. Anlatabildim mi? Beyindeki karşılıkları meyalinde eş gidiyor süreyle. O yüzden ama bir süre sonra da eş oluyor. 15-18'de işte 3000'de 3200'de falan fark etmiyor. Çünkü beyin ilk önce okumaya başladığında hani şey gibi ya, bu notaları falan da çıkarırken öyledir. Mesela önce biraz daha böyle defolu çıkarıyorsun da, detone çıkarıyorsun da sonra pratik yaptıkça tam çıkıyor. Bu ona benziyor. Beynin kendi açılmaya da ihtiyacı var bazı sebepler dolayısıyla. O yüzden bir süre sonra eşitliyor. Onu takılmadan sürede okuyabilirsin.
Hocam ben bir şey sorabilir miyim?
Tabii ama şuraya başladım ya, burayı bir bitireyim tamam. Alacağım. Hilal demiş ki hocam o zaman hiçbir surette özgür iradeden bahsedemeyiz. Atalardan gelen aktarımlar varoluşsal olarak insanı biraz pasif hissettiriyor. Hayır, atalardan gelen aktarımlar senin beden hafızandır. Senin bundan özgürleşerek kendi gerçekliğini besmele varlık olarak yaşama yolu açıktır. Çünkü zaten aslında o hedef için varsın. O yüzden özgür iradeden bahsedemeyiz. Onda netiz. Çünkü özgür irade dediğimde işte benim iradem onun iradesi. Benim iradem Allah'ın iradesi. İkilik var. Ama halbuki tek bir mana, tek bir irade manadır. Senin iraden o mananın senin suretinden açığa çıkışıdır. O yüzden özgür dediğimde ayrı bir iradeden bahsetmiyoruz. Ama model olarak farklı, sana özel diyebiliriz. Evet. Sayıları Nisan, teşekkür ediyorum, söylemiş. Denge yasasıyla geçen hafta işlediğimiz hamd kavramı, yani değerlendirme kavramı birbirine eşit mi oluyor? Hamd daha üstte ama yakalamaya çalışan yer aynı. Aynı frekansın bir başka birimi, boyutu diyebilirim. Evet, şimdi buradakilere de bakacağım. Ama kim hocam dedi, onu ben dinleyeyim. Burada epey bir soru var. Buna aralıksız cevap vereyim. Ben. Evet, dinliyorum. Tamam.
Ben reenkarnasyonla alakalı bir şey sormak istiyorum. Volta konunun başındaydı ama ben orada bir kaldım. Reenkarnasyon ve ruhun tekamülüyle bahsederken hocam bende şey olarak oturmuştu. Bu hani zaman, holografik zaman işte doğrusal değil. Başlar sonlar yok. Her şey aynı anda oluyor, bitiyor. Evet. Ama hani biz bunları farklı olasılıklarda, farklı bedenler ya da aynı bedenler bilmiyorum ama farklı olasılıklarda yaşadığımız her şey aslında ruhun tekamülü ve biz bunu reenkarnasyon olarak nitelendiriyoruz diye biliyordum. Ama tamam. Şey konuştuk ya en başında. Bir işte insan bedeni deneyimleme süreç var. Eğer ben buradaki bu deneyimimi tamamlarsam üst boyuta, yani işte ışık bedeni diyelim. Hani o kısmı atlayabiliyorum. Şimdi benim demek ki ışık bedenini atlayabilmem için, bu insan bedenini tamamlamam için gerçekten bu boyutta tekrar tekrar bedenlenmemden mi bahsediyoruz o zaman reenkarnasyon diye?
Hayır. O bahsi geçen ışık bedeni ya da et bedenler, bunu şöyle düşün. Işık bedeni beden olarak geç. Hal olarak düşün önce bu planını. Bahsi geçen yer saf bilinç anı ve alanı ya. Düşün. Sen burada insan olarak diyorsun ki bu olasılıklar, paralel evrenler ve reenkarnasyon. Aynı şey. Evet, doğrusal değil. Dolayısıyla bu boyutta, şu zamanda, bu zamanda değil. Biz böyle olaylardan, olasılık denizinden bahsediyoruz. Burada doğru söylüyorsun. Ama şunu unutuyorsun. Sen burada şu düzlemdeki duruşun itibariyle, sen diyorsun ya mesela bak, edebiyatı fakültesine gitmek istemiştim, mimar oldum mesela. Şu adamla evlenmek istemiştim, olmadı, şu adamla evlendim. Şimdi orada başlatılmış bir iş var ya, şimdi senin o adamla evlenmek isteyip de evlenmediğin zaman diğeri der ki arkadan, paralel evrende evlenmişsindir belki der. Mesela böyle. Anlatabildim mi? Şimdi o adamla evlenen bir kadın olacak gibi gün. Bak nereden nereye. Evinde işte paralel evrenin senin o kadın. Anlatabildim mi? Bak burada gerçekleştirmediğin ama algı aralığına girdiği için senin projeksiyonun ya. O zaman o kadın da, bu kadın da, bu konuşan da senin projeksiyonun nihayetinde. Sen ışık varlıksan, besmele varlıksın. O zaman senin evlenemediğin dediğin adam paralel evreninde evlendi desen ya da reenkarnasyon döngüsünde ben o adamla evlenirim desen, şimdi senin adın Nazlı, onunki de Nazsız olsun. Adam Nazsız diye bir kızla evlendi. Tamam mı? Tipi falan farklı olabilir. Ama o senin paralel evrenin ya da o senin reenkarnasyon döngüsünde onunla buluşmuş halin demek oluyor. Anlatabildim mi? İşte şu fakülte gitmedim, buraya gitsem ne olurdu? İşte oraya giden senin döngünde yeğenin, kuzenin o fakülteye gidecek. O ne yaşadıysa işte bu olurdu diye varlık sana cevap verecek. Şimdi o zaman buraya baktığında burada bütün tekamülleri gerçekleştirmeliyim ışık varlık olmak için değil. Bütün hepsinin tek bir bilincin eseri olarak ve tek bir yönelişin, ki o yönelişin sahibi benim diyen olmaktır seni ışık varlık, besmele varlık haline getirmek. Anlatabildim mi burayı?
Bir de tamam. Bir şey sormak istiyordum. Bu çerçeveden bakıldığında, o zaman yani İslami çerçeveye geçtiğimizde, o zaman berzah alemi ve ahiret hayatı da yine bahsedildiği gibi değil mi? O zaman kalü bela denilen bölüm.
Aynen. Aynen. Kalü bela değil, berzah ve ahiretten konuşacağız. Aynen.
Tamam. Aynen.
Bunları tamam. Karıştırmadan bu dediğim kadarı düşün, sindir, bak, varsa itirazını konuşalım. Ama şeye buraya girme. Ahiret ve berzah konuştuğumuzda burayla alakası olmadığını anlayacaksın.
Yok hayır, şey olarak sadece merak etmiştim. Hani sıralama, yani da, evet, kronolojik sıra yapmak gibi değil ama.
Yalnız, aynen.
Tamam hocam.
Bilincin aşamaları. Bilincin ve formülün aşamaları kronolojik olarak gitmiyor. Tamam. Şeyde, bütüncül olarak gitmiyor yani o sırayla. Evet.
Teşekkür.
Evet, Ece demiş ki dışarı çıkma takla koruma duaları devam ediyor muyuz? Yani sürekli dışsal bir iletişim gerçekleşiyoruz. Bir de nöbetli çalışan birisek akşamdan sabaha çalışınca okumayı nasıl yapmalıyız? Valla ben burada hani ince ince her yönünden soruyorsunuz ama yani sadece koruma duaları senin başka birileriyle buluşmadan önce çıplak, mesela çıplak çıkmıyoruz ya sokağa. Koruma duaları böyle bir şey. Sen ister de ki akşam partiye gideceğim çıplak çıkmamalıyım deyip elbise giyiyorum. İster de ki sabah işe gideceğim çıplak çıkmamalıyım. Senin düzeninde hangisi ise seni dışarı çıkaran gecesi gündüzü değil. Sen hayatını gece çalışarak geçiriyorsundur, gündüz uyuyorsundur. O zaman sen sabah okuma. Anlatabildim çünkü sen okuyor, yatıyorsun sonra. Sen o zaman gecedir senin gündüzün ya, sen öyle çalışıyorsan. Sen o zaman akşam oku. Yani bu anlamda hani evden çıkmasan, hani evden çıkmasan da dediğim gibi bu evle alakalı değil de nasıl bir, mesela evden çıkmıyorsun ama İşte her gece evine gelen insanlar var mesela. Hani öyle enteresan olabilir ki. Buradaki tek trik şu. Sen koruma duaları eşittir senin elbisen gibidir. Beyninin elbisesi gibidir. İhtiyacın olan kalabalıklara çıktığın anda bu elbiseyi giymiş olmaktır diyoruz. Nöbetli çalışan olduğun için bu nöbetler çok sürekli değişkendir tabii ki. Ona göre kendini ayarlarsın diye düşünüyorum. Evet. Burçin demiş ki atalardan gelenleri temizlemek için ne yapmamız gerekiyor? Allah rahmet eylesin annenin, babaannesi, insanları kötülük yapan biriymiş. Önce temizleme kelimesinden özür diliyorsun, öyle temizleniyor diyeceğim. Çünkü temizlenecek bir şey yok. Onları temizlemek diye baktığında onları kirli olarak etiketledik ki temizlik arıyoruz olur. Zaten burada ayıp ediyoruz önce. Anlatabildim mi? Şimdi düşün. Senin bu derse gelmen, bundan 3 nesil sonra Kur'an derslerine girenler kötü insanlardır. Benim de babaannem hep Fatma'nın Kur'an dersine giriyormuş. Ne de kötüymüş, şunu bir temizleyelim dese. Şimdi bak senin gerçeğine ve neyin peşinde olduğuna bak. Bir de torununun ettiği lafa bak. Anlatabildim mi? Şimdi bizim bir konuya temizliyor yaklaşımı böyle kalır. Ha evet, zor işler yapmışlardır. Hak hukuk yemişlerdi falan. Bunları inkar etmiyoruz ama temizlik kelimesi değil onun karşılığı. Ama önce dediğim gibi herkesin kaderi kendine diyerek ben onların neyi neden yaşadığını bilemem deyip de bunu kalbine almak işin ilk adımı diyorum. Pınar demiş ki bu hal ne zaman sonlanır? Yani gitmek isteyip gidemeyenin bu döngüsü ne kadar sürer? Çok enteresan Pınar bu soru. Ne kadar sürer biliyor musun? Her işin bir kendi süreci var. Neye göre dediğimde işin başlatılmış vakti, bugünkü dille söylüyorum, hani gezegen, hangi gezegen saatinde başlatılmışsa o gezegenin kendisine has bir döngüsü var. İşte şu kadar zamanda turlar zodyak diyorsun ya, işte o zodyak turuyla doğru orantılıdır. O yüzden ne bileyim, dedenin de hangi zamanda karısını bıraktığını bilmiyorsun. Anlatabildim mi? Ne kadar süreceğini bilmiyorsun. Mealen kendi sayıları var bunların. Ama bu sayı hiç kurtuluş yok, tekrar edecek ve kapanacak. Ama yine söylüyorum. Bu sayı şey gibi, ailesinde nasıl işliyor getirir tabii bu soru bize. Bu sayı sen 10 sene boyunca yaşayacaksın olsa bir konuyu. Sen sokakta 10 sene boyunca da yaşayabilirsin. Daha ziplenmiş, yoğunlaştırılmış bir boyutsal derinliğe girdiğinde 10 saatte de bunu tamamlarsın. Bu o buranın 10 saati, buranın 10 yılı da eşittir. Anlatabildim mi? Biliyorsunuz dünya yılı Venüs'te şu kadar eşittir, Merkür'de bu kadar eşittir diyoruz ya. Dünyada böyle dünyanın kendi içinde de bir boyutsal derinliğe girip bunun süresini temsili alanda da geçirebiliyorsun. Buna intiba ve riyazat alanları ya da böyle aile dizimi gibi boyutsal derinliğe girdiğiniz çalışmalar dahil. O yüzden ne kadar sürer her konuya ve her kişiye özel tek tek bakmak lazım ama bil ki dediğim gibi bitmiyor değil. Ve artı sen besmele varlıksan zaten hiç oraya girmiyorsun. Döngün var diyse de sen besmele olduğunu hatırla. Hakikatinde tekrar temas et. Hepsi hepsinden muaf oluyorsun. Böyle de bir gerçek var. Evet. Seda bunun nedenini fark edersek döngüyü kırabilir miyiz? Galiba anlattım diye düşünüyorum Seda. Tabii ki döngüyü kırmak değil, gördüğün için kapsayan oluyorsun. O sebebi fark ettiğin zaman. Sebebi fark ediyorsun. Şu şuna, şundan şunu yaptı. Ha tamam deyip dönüp arkana gidiyorsun ya mesela. Daha ötesini aramıyorsun ya. Sebebi görmek alim ve hakim esmalarıyla olur. Sebebi gördüğün anda zaten bir şey, sebebinin görülmesi farkındalık alemine geldi demek. Farkındalık alemine çıkan kaderin olmaktan istifa eder. Bu iş olarak da insan olarak da böyle. Evet, evlatlarımız sırrımız mıdır? Evet, ama herkesin sırrı değil. Babanın sırrı evlatlar. Annenin duası babanın sırrı olarak değil. Açarız onu da yeniden. Yeni doğan çocuğunun kanser çıkması acı ihtiyacından mı? Kanser acı değildir arkadaşlar. Kanserin çok ciddi bir arkada boyutsal derinlik karşılığı var. Şimdi kafanızı son dakikalarda karıştırıp bırakmayayım ama kanser bedeni kapsıyorsa bu eşittir. Hani mealen ölmek istiyor, kanser başladı, hücreler çürüyecek, o kişi ölecek gibi böyle şeyler hikayeleri olsa da bunu al, ruhsal boyuta götür. Bilimsel nefsinin ölmek isteği dönüşüp orada bilimsel huylardan, kilitlerden dönüşüp de asıl olanla tek bilinçle temas etme, besmele varlığına kavuşma arzusunun tezahürüdür diyeyim. Biraz bunu üzerinde düşünürsünüz belki. O yüzden acı ihtiyacından değil, kendine kavuşma ihtiyacından ve onun bedendeki tezahürü bu. Evet, hamile kalamamak atalardaki tüm ihtiyaçların tamamlanması o zaman. Evet ama bu da açılmaya muhtaç bir şey Fadime. Bir kere daha ileriki zamanlarda bunu hatırlayalım, konuşalım. Çünkü niye şimdi söylemiyorum? Hani tabii ki dersi biraz uzatabiliriz o ayrı ama buralara şey de gelecek. Surelerde buralara temas eden yerler olduğunda verdiğim örneklerden bu zaten. Ailenin denge yasası işçisi kimmiş? Burcu. Kolay gelsin diyorum o zaman. Hamile kalıp kürtaj olunca yasayı bozmuş bulunuyor. Hayır diyeceğim. Bunu da tekrar o zaman konuşacağız demektir. Yasayı bozmuş olmuyor. Kürtaj olması bir bebeğin ya da düşmesi yok olduğu anlamına gelmiyor. Yine oradan akan ondan akıyor. Mesela bir numara, iki numara, üç numara. Diyelim ki iki numara kürtaj ya da düşük. Bir aldı anne babadan ikiye verecek. İki alıp üçe verecek ya. Şimdi bu üç numara ikiden geldiğini bilmiyor, birden bekliyor. Alamadığını zannediyor gibi şeyler var, olaylar var. O yüzden yasa bozulmuyor. Sadece biz şey zannediyoruz, beklediğimiz yerden değil, beklemediğimiz yerden akıyor ve biz onun farkında olmadığımız için bazı zorluklar yaşayabiliyoruz. Ama yok olmuyor, yasa bozulmuyor. Atamın bilinciyle benim bilincim eşit değil ki. Zaten bilinç saftır. Modeli şeyi yoktur. Bilincin şeyi vardır. Bakış penceresi vardır. İsevi, Musevi, Muhammedi biliş dedik ya. Ama onun dışı o saf bir hal ve formdur. İşlevdir ama burada o zaman senin bilincin dediğinde sen muhtemelen bakışın, bilincini kullandığın, aklın falan buraları kastediyorsun. O yüzden o meade doğru. Senin aklınla onun aklı çünkü hani o az akıl çok akıl gibi değil. Senin aklını değerlendirmeni sağlayan veriler çok fazla şimdi. Deneyim yolu, malzeme, bilgi yolu. Ama o dönem ki objeler ve bilgiler daha az. Anladın mı? Ama bu birini az, birini çok değil. kalıp farkı demek olur. Bu gerçekte bilinç düzeyinde bir şey fark etmez. Ama illa fark edecekse emin olun bizimki daha zorda. Çünkü ne kadar çokluk varsa o kadar bölünme var, o kadar ayrılık var, o kadar perde var diyelim. Ailene ilgisiz kalmayacaksın Nagihan. Kalmayacaksın. Kalbinde onları makamına oturtup onların huyunu, yaptığını, yapmadığını, saçını, başını yok kurbandı, yok güçlüydü, yok zararlıydı, yok huysuzdu gibi etiketlemeyeceğiz. Bu mealde onların birimsel dediğimiz kimlikleriyle ilgisiz kalacaksın. Anne baba olmalarıyla ilgileneceksin demek bu. Annenin egzersiz yapması için motivasyon veriyorum, hareket ettiriyorum, çalıştırıyorum. Annem istemiyor ama ben zorluyorum. Yanlış yapıyorsun. Evet, gerçekten yanlış yapıyorsun. Net bir şekilde. Net. Belki annenin durmaya gelmiş bir bedeni var. Belki hayatında hiç koltuktan kalkmak istemediği bir ruhsal planı var. Biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Ve senin annenin o, ben senin annenden çıkıyorum ve o kadının hareket ettiği zaman belki travmaları harekete geçecek ve onu kaldırabilecek kadar şu anda güçlü değil. Biliyor musun? Bilmiyorsun. Çünkü özellikle beden hareketi de egzersiz, evet çok sağlıklı olmakla beraber kişi bir bunda yaşı, biliyor musunuz şeyi mesela 55 yaşına kadar sigara içmişse artık bırakma diyorlardı. Şimdi bilmiyorum da. Niye? Çünkü sistemini alt üst eder diye. Azalt, ara ara iç ama bırakma diyorlardı eskiden. Şimdi çeşitli şeyler vardır yöntemler de 55'inde 80'e diyorlardı belki bunu. Bunun gibi bir yer var ki sen o saate kadar hep o şeyi yaptın ve ondan sonra oradan bir evet konfor alanı olarak çıkmakta zor olabilir. İki zaten hayatın boyunca yapman gerekeni yaptığın için onun huzuru ve hala yapmaya devam ediyorsundur. O yüzden de hareket etme ihtiyacın yoktur. Ve buna spor ve egzersiz de dahil burada şey mi? Teklif var, destek var, tavsiye evet olabilir ama o tavsiye şey gibi ben yaptım çok iyi geldi sen de yapmak ister misin? Mesela unutuyorum kızım dedi bir kere daha hatırlatabilirsin ama zorlama ve her dakika hadi bugün hadi bugün dediğin anda onun sistemine virüs atmış olursun. Bu çok da sağlıklı değil. Konu egzersiz bile olsa. Anlatabildim mi? Çünkü beden hafızası travma saklıyor. Yaptığın bir hareket, biliyorsunuz çoğunuz spor ya da yoga yapıyorsunuz. Yaptığınız bir hareket bir duyguyu harekete geçirip sizi travmaya, sizi yüzleşmeye bir yerlere sürükleyebiliyor. Onun belki o travmayı tutucu bir işi vardır. Kullanıp görücü değildir. Yüzleşecek kişi o değildir. O muhafaza edendir. Hafız esması var. Olanı muhafaza etmek. Anlatabildim mi? O yüzden Meltem zaten anladım diyorum. Evet. Daha bugün babama bir sürü sitem ettim. Anneye. Bak şöyle bir şey daha söyleyeyim. Biraz dersin son dakikaları belki bir 5-10 dakika uzayacak ama şunu düşünelim. Babamızı Rahman Rahim dedi ki oraya bir dakika kenara çekerek daha küçük düzlemden baban aklını temsil eden bir insan. Eşleştirmiyoruz. Aklım kadar babam, babam kadar aklım. Öyle değil. Baban aklının temsil eden rahmaniyet potansiyelin giriş kapısı. Annen de burada rahmiyetin giriş kapısı ama duygunu temsil eden falan. Tamam mı? O zaman annene söylediğin her şeyi duygularına söylüyorsun. Babana söylediğin her şeyi aklına söylüyorsun diye ne söylediysen otur bir düşün derim. Hepimize diyorum bunu. Fadime'nin de babası vesilesiyle diyelim. Evet. Anneye maddi olarak bakmayı nasıl yorumlarız? Bunu içsel olarak nasıl? İşte şimdi demiş oldum Meral galiba. Anne buraya tekabül ettiği için. Evet. Dört çocuğun en küçüğüyüm. Benimkiler yaşlıyken ben gelmişim. Ya herkes gitti evden. Ben kaldım hala evdeyim. Artık evden ayrılmamış olmaktan dolayı pişmanım. Ama artık o kadar güçsüz, o kadar muhtaçlar ki nasıl gideceğim onu da bilmiyorum. Söyledikleriniz acıyan yerlerime bastı. Belki de bak burada fiziken gitmekten hiç bahsetmiyorum ben. Anlatabildim mi? Sana ihtiyaçları olan insana evlat olarak görevini yapıyorsun. Kimse sana kalk git demiyor. Diyor ki onların bakımını yapmak da onların annesi babası gibi davranıyor olmak arasındaki farkı gözet. istiyorum. Anlatabildim mi? Belki annen baban kaşığı kaldıramayacak kadar güçsüz ve yemeklerini yediriyorsun ama o yemeğini hadi bakalım ye bakalım falan filan deyip falan filan bebeğe yedirir gibi yedirme. Anlatabildim mi? Sen ona anne bak güzel bir çorba yaptın diye yedir. Tavır farkıdır. Anlatabildim mi? Ama yine bakımlı yap. Bu benim dediğim, bilmiyorum açık anlatamadım mı ama benim dediğim fiili olarak yapmamız gerekeni yaparken davranış ve kalbimize yerleştirme noktasında onların annesi babası olmadığımızı bilmek, onların koruyanı, kollayanı ve kurtarıcı kişisi olmadığımızı bilmek, yoksa evlat olarak tabii ki her şekilde ne gerekiyorsa yapılıyor. Sen de devam edeceksin demektir bu. O yüzden hani şeyini bilmem, evden ayrılmamış olmaktan dolayı pişmanımı bilmem. Neden? Çünkü yapmadığımız için pişmanlık, yapıyor olduğumuz için hediyeler, bunlar ayrı hesaplar. Bir yerde pişmanlığın var ve duygu ürettin ama yarın bir hediyesini gördüğünde iyi ki de ben kendi atıyorum vesveseme uyup gitmedim deyip gitmemede şükredecek hale gelebilirsin. Anlatabildim mi? İkisi ayrı değerlendirilir. Evet, avuçları, terleri, tüyleri diken diken ne kadar enteresan oldu. Anne baba kutsal bir alan ve orada anne babanın yaşadığı bir zorluk karşısında onlara yardım etmek, destek olmak yanlış mı? Kayıtsız kalmak yardım edecekken edememek insana kendini hayırsız hissettirmez mi? Selen, tam da az önce söylediğim galiba sana cevap oldu. Umarım açıklayıcı olmuştur diyorum. Nalan kaderimizi sevip içinde olduğumuz anda iyi insan olmaya çalışmak tüm sorunları çözüyorum. Kesin. Sevmek demeyin de buymuş böyle geldi. Onunla kavga etmek yerine ben kendimi daha iyi nasıl gerçekleştiririm şeklinde o besmele vardı hatırlamak. Evet. Aynen. Nalan özetlemiş. Anladığımı sorgulamadan, yargılamadan her alayda elimizden geleni en iyi ve en güzelini yapmak gayretinde olmak en önemlisi demiş. Tam da bu. Allah sistem korusun sizi. Teşekkür ediyorum. Hocam özgüvenimizi kıran, motivasyon kırıcı konuşmaları engellemek için aileyle görüşmeme durumuna nasıl bakıyorsunuz? Aslında onları kalbimizde makamla iyileştirdik ama maddede karşılaşınca ezildiğimizde içimizdeki kötü yanların beslediğini düşünüyorsak ne yapmalı? Bir kere bu Gamze az önce dediğim gibi senenin de sorusu veya yukarıda arkadaşlar kimdi Burcu muydu o sorusu. Galiba oraya verdiğin cevap sana açık olmuştur diye düşünüyorum. Burada gerçekten görüşmemek değil. Yani hayatın boyunca küs bile kalabilirsin. Ama şu benzi. Sen makamında evlat olarak duruşunu gerçekten yaptığına inanıyorsan ve ben küs değilim ama durum böyle gelişti diyebiliyorsan ama hala görüşmüyorsan bu mümkün. Anlatabildim mi? Burada hani şey gibi hiç fırsat kullanmadan, hiç evlatlığını hatırlamadan bana da zarar veriyor bu deyip de etiketleyerek, öteleyerek, ikilik yaratarak yapıyorsan işte seni asıl orası karmaysa mevzu asıl orası sokar. Çünkü kabullenemediğin ve ne şekliyle olursa olsun yaşamı sana ulaştıran insanlar olduğunu yüreğine yerleştirmediğin müddetçe onların reddettiğin perdelerini satın almış oluyorsun. Anlatabildim mi? Çünkü reddettiğin perde, olumlu olumsuz fark etmez, orada bir esma işleyişi söz konusu ve sen bütün esma potansiyelini açığa çıkarmak üzere burada duruyorum diyorsun. Sonra da bazı esmaların babam yanlış kullandığı için o esmaları kilitliyorum diyorsun. Böyle bir şey sistem senin bütünlüğünü korumak adına izin vermez. Dolayısıyla bahsettiğim fiili düzlemde görüşmemek değil, bu meali etiket, yargı, davranış olarak zarar verici olmamak, kendi yerimizde durarak koruyucusu, kollayanı ya da ona hesap soranı olmadığımızı bilmek. İnşallah açık olmuştur. Tekrar kayıttan da dinlerseniz belki yine konuşuruz üstüne.
Teşekkür ederim.
Büyük küçükten bir şey öğrenebilir. Ama büyük sorar. Sen ona gel bakalım sana bugün de ne güzel şeyler öğrendim. Sana bunları öğreteceğim. Tavrında kibar da olsun. Sonra da öğretemezsin. Dersin ki kendi halini paylaşırsın. İşte dersin ki ben astroloji dersine giriyorum. Güneş de ne güzel şöyleymiş. Ay da böyleymiş. Kur'an dersinde de bunu öğren. Halini paylaşırsın da size bir şey öğreteceğim arkadaşlar. Gelin bakın böyleymiş. Değil. Anlatabildim mi? Bu bile bir sınırı var. bu bile bir şey kalıyor ama hani öğretmekten halini paylaşmaya gittiğinde bir had ve edep dinamiği çalışıyor. Ötekinde öğretmek ve hayatı da güzelleştirmesinde hadsizlik çalışıyor. Çok ince bir yer. Evet. Evet. Hala mesaj var ama yorumladığınız umarım. Büyüklerimiz siz hikayede ruh hali olarak hasta sağ diyor. Bilinçli bilinçsiz birçok davranış sergiliyoruz. Bundan önceki davranışları evet bir şekilde bilinçsiz sayıp bunda evet bildiklerinizden sorumlusunuz. Teknik karşılığı var çünkü orada bir saçının haberi geliyor. Uygula diyor bize ondan sonra ama bildiğin andan itibaren o bilgi senin üzerinde elbise olarak çalışmalı. Dolayısıyla şimdi duydun. Bundan öncekileri yok say. Bundan sonra davranışlarında bunu gözet diyorum. Ve o zaman eskisi çünkü her an yeni bir şendedir dediğimizde bu her an bir sürü şeyi kapsamakla beraber senin için de her an yeni bir modelde yapabilirim yaptığımı demek. Ve yaptığım bir öncekini iptal eder, dönüştürür demek. Anlatabildim mi? O yüzden rahat olabilirsiniz. Ama yeter ki sağlam gözetin bundan sonrayı da. Yazılmış rolleri oynayan oyuncular değilsin. Bütün rolleri yazan olduğunu hatırlamaya gelmiş bir bilinçsin. Umarım açık olur. Fatiha formüldür. Evet. Korunma dualarını kendi sesinize kayıt alarak dinlemek de benzer bir sonuç yaratır mı? Yani neden böyle bir şey yani ortaya çıkar bilemiyorum böyle bir ihtiyaç. O yüzden çok net diyemem. Ama hani yani bu bir düşünmek lazım yani Gülçin. Şimdi dediğim gibi hani bir başka dilden Kur'an dinleyince nöronlar ona göre aynı şekilde harekete geçiyor, programlanıyor da bunu zaten sen feyiz alıyorsan aynı zamanda dediğim gibi sende de evet rezone oluyordur senin sesin olma, sen aynı tınıyla okuma dolayısıyla ama hani bu ihtiyaç çok enteresan arkada bir dinamiği hatırlatıyor bana. Bir böyle şimdi eğer gerçekten bir ihtiyaç halinde değilsen yapma diyeceğim. Bu bir şeye benziyor biraz. İkiz durumları var. Hani ikiz kardeş olarak doğmak ya da ikiz kardeş olmayıp da birinin doğmaması. İkiz olarak başlıyor hamilelik. Kayıp izliyoruz. Birinin doğamayıp da diğerinin yaşam boyunca ona kavuşma, onun sesini duyma ihtiyacı falan. Bu biraz bu dinamiklere benziyor. O yüzden öncelikle fiziksel olarak ihtiyacım var mı bunu yapmaya? Ne bileyim okuyamıyorum. Hep çalışıyorum. İşte hemen evden çıkmam gerekiyor falan. Bir ondan sonra tekrar bunu değerlendirdim seninle benim dediğim üzerine. B6 noktalı yağ ve noktanın kendisi sonsuz şekilde yansıması dedik. Peki aynı şeyin ters. Evet aynen. Nun da bak çok güzel. Nesin sorusunu hızlı okudum ama diyorum. B'nin altında nokta var. B nokta B'de projeksiyonu açıyor. Nun'da da tam tersi. Nun ters dönmüş gibi düşünün. Cim diyeceğim. Ters döndü. C halini ters döndü. Ortasında nokta var. Bu da bir anlamda sonsuz çeşitli için noktaya bakmak değil. Kendini seyretmek ifadesi bu. Onu demek daha doğru Nuna. B'de ortaya çıkarıyorsun. Nunda da geçip karşıdan bakıyorsun. Kendini seyrediyorsun. Evet. Davranış yargıları ne diyor? Yargılar veya tutarsak orada almamız öğrenmemiz gerekenden kaçarsak başka suretlerle karşında çıkar. Çünkü mevzu şey gibi sen o Esma'yı da çalıştırmak durumundasın. Sendeki ana kanal olduğu için oradan çalıştırmıyorsan buradan çalıştır şeklinde bir kapsamaya şey olur. Hizmet eder sistem. Evet. Şifa olsun zikirler. Yeni doğan çocuğumda olması benimle mi ilgili yani? Demiş. Evet. Aynen. Buraları daha ilerleyen surelerde ve ayetlerde konuşmuş olsa çok oturacak bence. Kürtajda babanın aldırdığı mı başka kadına olan annenin aldırdığı mı? Hepsi. Hepsi. Kardeş sırası kimin doğurduğu, kimin hamile kaldığı, anası kim, babası kim farklı mı ona bakmıyor. Kardeş kardeştir diyor akar düzeyde. Farklı tabii anlayışları konuşsak da ama kardeş sırası böyle işliyor. Şimdi burada Burcu kontrole gitmek istemiyor. Bırakın öleyim diyor. Ben sonra kontrole götürüyorum. çok ince bir yer burcu. Yani bunu kalbin, yüreğinde, sen benim dediklerimin her şeyin sonrasında burada bir kendine sor. Yani bazen hani şey gibi, bunun sonuçlarına razıyım ben, götüreyim. Ben evlatlık görevimi yapmaya devam. Ben şimdi diyemem, götür de demem, götürme de diyemem. Çok ince bir yerden sordun. Yani bazen iki şekli var. Birisi gerçekten çekilin duyuyor oraya. İkincisi de gerçekten yaşlılığın da bir enteresan şımarıklığı oluyor. Çocuk hale döndükleri için. Ama burada baba dedi ki, gitsen de gitmesen de ölüm vadesi değişmeyecek. Hiç olmazsa yorgun yaşama. Hiç olmazsa kalitesiz yaşama diye bunu hatırlatabilirsin. Bu doktora gitmemizle, kalbimize bakmamızla, iyi beslenmemizle alakalı değil ölüm. İstersen bunu böyle bir söyle. Çünkü ölmek istesen ölemezsin, kalmak istesen kalamazsın. Hiç olmazsa kolay yaşa burada diyerek düşünebiliriz. Aynen Vildan, tam olarak odur. Anne babaya tepkilerin, aklın ve duyguna yapmak ya da söylemek istediklerin, kendinle konuşuyorsun orada. Neslin sende son bulmayacak. Ahuman. Yani burada çocuk doğurmuyoruz diye neslimiz bizde son bulmuyor. O enteresan bir şekilde kuzeninin çocukları şeklinde senin varlığının bütün deneyimleri onlardan devam ediyor. Çok enteresan bir işleyişi var bu çocuk doğurmanın. O yüzden soru düştü. Bundan sonra bu bedende mi ya da ruh bedende mi nesil devamı, bunu konuşacağız. Çünkü fiziken ve ruhen ruhsal olarak devam ediyor. Yaptıklarımız dediğinde morfik alana, havuza gidiyor ya. O bazen dediğim gibi bazen yaprak canlı olarak burada kalıp şeye can veriyor. Bazen de tamamı buharlaşıp gidiyor. Ama iki şekilde de buharlaşıp geldiği anda tekrar kaldığı yerden o işte kuzenler olarak gerçekleşiyor. Onların çocukları da devam ediyor. O yüzden senin neslin devam ediyor diyebiliriz. En büyük çocuk olmanın özelliği, evet, alıp direkt diğer kardeşlere taşıyan biraz daha öyle bir önderlik durumu var. Evet, son soru, son iki soru. Miras alacağım var ama bu aile anlatımı sebebiyle tam karar veremiyorum. Ama alacağı almak da gerekiyor. Baba vefat etti, anneden alamıyorum. Dava açmam gerek. Bu da aradaki aile bağını etkileyecek bir şey zaten diyorsun. Yani burada evet, ne olursa olsun karar vermen gerekiyor diyeceğim Gülsen. Burada bir şey diyemem ya. Bir şey diyemem yani. Ben bu konularda çok ince ve kişi özel düşünülmesi gerektiğini biliyorsun, savunuyorum. Yani burada ne kadar zamandır o miras sana gelmiyor. Ne yaptın, ne kadar uğraştın da gelmiyor. Şimdi uğraştın hala gelmiyorsa, gelmemesi gelmesinden daha hayırlıdır deyip durmak bazen bazılarımız için ihtiyaç. O yüzden bunu ancak sen bilirsin. Kardeş sıralamasını da konuşuruz. Etkisi evet, yani oradan alıp ona kardeş sıralaması demeyin. Yukarıdan aşağı akıyor diyebiliriz. Yani burada sıranın ötesinde yukarıdan aşağı akıyor. Abi, yani önce doğan abi ya da abla, sonra doğandan büyüktür. Sistemde onun önce yeri vardır diyeceğim. Onlardan aktarım demeyelim. Onu daha derin konuşmamız lazım. Aracı olarak onlar verdi, aktarım değil. Aldığını sana geliş itibariyle kapı olarak bir aracı birim olarak hizmeti var. Evet. Müşra, teşekkür ediyorum. Eskiden zükürle devam ederdim ama şu an korkuyorum. Kötü şeyler yaşamaktan ama dersler. Hiç korkma Müşra. Yeter ki korunma dualarını oku. Eğer zikir yapıyorsa o önemli. Narsist babayı narsist olarak tanımlamak da bize evet, evet etki eder. Tabii eder. Aklına narsist diyorsun. Ondan sonra aklın kendi kendini sevmeye devam edecek. Kendi kendini seven aklın kendi kendini büyütmekten vazgeçer. Çünkü ben oldum der. Anlatabildim mi? Aklını bir varlık olarak düşün. İnsan nasıl kendi kendini beğendikçe daha başka bir şey yapmama ihtiyaç yok şekliyle bir mealde kendini kısır, zengin ama kısır bir döngüye hapseder ya, daha gerek yok. Bir mealde aklımız, narsist akıl böyle yapar. En iyisin, en mükemmelin. O zaman daha en mükemmel olmak demek, kemale erdim, ben bundan öteye yolculuk yapmayayım demek olur. O yüzden tanımlamayalım. sürekli sınırıma girme hakları mıdır? Zeynep Ece. Hayır, sınırına girmek demek değil büyüklerinin olması. Kendi gerçeğini ifade edemediğin için sınırına girmiş gibi hissediyor olabilirsin. Bir üzerinde düşün bence. Yine konuşuruz bu konuları. Tekrar bir böyle buraya geldi faciadan dolayı. Tekrar bir başka surede bu konuların konuşma ihtiyacında gelir. Üzerinde değerlendirme yaparız. Evet. Şimdi ben bu kaydı bir durduracağım. Bir saniye bakıyorum şuradan başka bir şey kaldı mı diye. Evet. Soruları bitirmiş oldum arkadaşlar. Dersi bitirmiş olduk. Teşekkür ediyorum hepinize geldiğiniz için. Haftaya görüşürüz diyorum. O zaman.
Teşekkürler. Sağ olun.
İyi akşamlar. İyi akşamlar.